Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine bir ikisi bir yere daha birlikteyiz. Yılın ikinci programı oldu. Artık sayalım mı böyle? 2-3.
Yok.
Olmasın mı?
O zaman 52 defa saymamız gerekecek herhalde.
Evet, doğru. Ama en azından bölüm isimlerini verebiliriz.
Yani 2-3. Bu bölümün adını ne koyacağız? Var mı bir şey?
Geçen şeyde gördüm. Bu Nine Gag'da. Annenizle nasıl tanıştım? How I Met Your Mother diye bir şey vardı.
Var.
Evet, ananızla nasıl tanıştım deyince biraz değişik oluyor ama yani How I Met Your Mother biliyorsunuz komedi ve güzel bir diziydi. O da geri sayım yapmışlar. Bilmiyorum. Gördün mü? Çok gizli bir geri sayım var dizinin bitişine doğru.
Zaten
çeşitli yerlerde böyle 53, 52, 51 diye yok. Gizli gizli yapmışlar böyle
sayıları. Ufaktan.
Evet, müthiş bir şey yapmışlar. Biz de belki programın içinde bir yerlere gizli rakamlar koyabiliriz.
Olabilir. Haberin bu bölümün adı ne olacak falan diye.
Evet, rakamlardan konuşuyorken isterseniz geçen hafta sorduğumuz sorunun anket sonuçlarıyla başlayalım. Demiştik ki iOS güncellemeleri acaba eski cihazları yavaşlatıyor mu? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ve rica etmiştik. Dedik ki sadece iOS cihaz kullananlar lütfen katılsınlar.
İnşallah onlar katılır.
Şimdi arkadaşlar genel olarak inşallah tabii. Yani bu onun için bu ankete şimdi herkes katılabildiği için biz bunu denetleyemediğimiz için şunu bilin. Herkes katılmış olabilir yani bu sonuçlara.
Yani tabii ki.
Evet. Evet, hem de çok yavaşlattı diyenler %79. Evet. Evet ama kabul edilebilir diyenler %17.
Kabul edilebilirden kasıt ne?
Şimdi mesela şey. iPhone 6'sı çıktı, adamın iPhone 6'sı var. Kabul edilebilir diyor. O öyle oluyor. Ama iPhone 5 sen varsa o direkt çok yavaşladı kısmına giriyor herhalde.
Ha, kabul
diye düşünüyorum şey. Evet. Hayır diyen %3'lük bir grup var. Bunlar iPhone 6'sı alıp hani 9'dan 9.1'e güncelleme çıkıyor ya.
Onu almış ama.
Herhalde büyük ihtimal o güncelleme olunca. Yo bu eski bir cihaz. Geçen aldım 2 ay oldu ama... Güncelleme geldi yavaşlamak
diyebilir. Zaten 3-5 ay içerisinde bir teknolojik cihazın eskiliğini düşünürsek eski düşünüyor.
Evet doğru. Şimdi Türkiye'den haberlerle devam edelim. Gold Teknoloji grubu arkadaşlar zor durumlar yaşıyormuş ve kayyum atanmış grubun başına. Biliyorsunuz Metro ve çeşitli saat satış firmaları falan var. Hatta bulursam ben size söyleyeyim. Metro Elektronik, GSL Saat, Pegasus Bilgi Teknolojileri, GTA Tekstil ve Nova Elektronik.
GTA Tekstil derken?
Grand Theft Auto'nun tekstil versiyonu tamamen Gold grubunun altındaymış arkadaşlar. Ve şu anda başlarına kayyum atanmış. Ve iflas erteleme isteği falan istemiş firma. Hızlı al, işte sanal pazar falan da yine bu grubun online web siteleri. Sadece piyasa dolaşan dedikodular şu, hani 1 milyar TL borçları oldu. Eski parayla 1 trilyon borçları olduğu konuşuluyor. Ve sadece Apple gibi bir firmaya da 11 milyon TL işte ödemeleri gerektiği, onlar da öyle bir borçların olduğu konuşuluyor ki. Bu tip büyük firmaların şöyle bir sıkıntısı var. Bunlar Allah muhafaza battıkları anda hem bir sürü insan işsiz kalıyor. Hem de bu firmaya çalışan herkes deli paralar kaptırdığı için...
Onlar da.
Sektör herhalde. Otomatik olarak bir zincirleme reaksiyon yaşayabiliyor. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah kurtulurlar bu kötü gidişten. Bir çeşitli ihalelere falan girdikleri, işte o ihaleden doğru düz bir sonuç çıkmadığı vesaire sıkıntılar yaşadıkları hep söylenenler içinde. Ama ne olur ne biter tabii biz bilemiyoruz. Size de bu haberi paylaşalım istedik. Son hafta özellikle gündemi en çok meşgul eden konulardan bir tanesiydi ülkemiz için. Bir diğeri Twitter'ın ülkemize dava açması oldu BTK'ya.
İşte, BTK bir dava açmıştı.
Evet, onlara 150 bin lira ceza istemişti. Bunun haksız olduğuna karşı bir dava açmışlar falan. Ne olacak onu göreceğiz hep beraber. Son hani ülkemizle ilgili ilk başlangıç haberlerinden bir tanesi de Netflix'in Türkiye'de de artık servis verici hale gelmesi
orada
oldu.
Orada fena trollendik yalnız ya.
Ya sorma. Netflix Türkiye diye bir tane hesap açıldı Twitter'dan. İşte sorularımız çok geliyor. Türkçe altyazılar yakında gelecek falan diye açıklamalar yapmaya başlayınca. Ne yazık ki o hesabında bir böyle troll arkadaşın, daha doğrusu eğlenmeyi seven bir arkadaş tarafından açıldı, ortaya çıktı daha sonrasında. Şöyle özetleyelim arkadaşlar. Netflix aslında Türkiye'de tam Netflix Türkiye olarak hizmet vermeye başlamadı. 120 ülkede birden şey yaptılar adamlar. Netflix'in ulaşımı açtılar.
Açmasın.
Eskiden ulaşamıyordunuz ülkeden Netflix servislerine. Kapalıydı IP olarak. Şimdi bu IP'leri açtılar. Rahat rahat ulaşabiliyorsunuz. VPN kullanmanıza gerek kalmadı ama ne bir Türkiye ofisleri var, ne Türkiye Twitter hesapları var, ne de Türkiye'ye özel bir ilgileri var arkadaşlar. Şu anda ne Türkçe altyazı, ne Türkçe dublajlı film izleyebiliyorsunuz. Açıkçası Netflix Amerika'da kullanıp da Türkiye'ye tatile gelmiş insanlar için engelleme kalktı.
Yani.
Mesela VPN falan kullanmalarına gerek kalmayacak ya da burada Amerikan vatandaşı olup Türkiye'de eğitim veren öğretim üyeleri falan var. İşte onlar eskiden kullanıyorlardı bu tip VPN hizmetlerini falan, Amerika'daki dizileri vesaire takip edebilmek için. Ondan ihtiyaç kalmadı. Artık servise her yerden erişebiliyor olacaklar. Biraz hani Türkiye devreye girdi demek yanlış da Türkiye'den de artık erişilebilir oldu. Demek daha doğru olacak. Bununla ilgili zaten yakın bir zamanda sizlere bir video içerik hazırlamış olacağız. Ne işe yarar, nasıl kullanılır tarzında. Paket fiyatlarına baktığımızda en düşük paketin 26 TL olduğunu görüyoruz. Standart paketin 32 TL, premium paket denen 4K içeriklerin de izlenebildiği paketin 39 TL olduğunu görüyoruz. En düşük paketi alırsanız sadece HD izleyebiliyorsun. Standart paketi alırsan Full HD seçeneği aktif oluyor. En yüksek paketi alırsanız da 4K içeriklere erişebiliyorsunuz ki 4K televizyonu olup içerik sıkıntısı yaşayan insanlar için zaten televizyonun içine yerleşik geliyordu. Önemli bir kaynak haline gelecek. Ayrıca eğer Türkçe altyazı desteği de gelirse gerçekten de 4K televizyon sahibi herkesin edinmesi gereken bir kaynak olacak.
Bir de sisteme özel filmler, diziler de var bildiğim kadarıyla. O sisteme özel dizilere de erişebilecek.
Yani ama tabii Netflix kullanan arkadaşların söylediği kadarıyla dizi konusunda özellikle başarısız bir platformmuş. Çünkü birçok dizi bayağı bir sezon geriden geliyormuş daha.
O zaman filmlerle ön plana çıkıyor.
Herhalde filmlerle.
O açığını dediğim gibi kendine özel dizilerle kapatmaya çalışan bir film var. Da elinde ne vardı? House of Cards mı vardı? Yanlış mı hatırlıyorum? Dizileri vardı bayağı popüler olan. Ben bir türlü.
Ben açıkçası sorumlu. Dizi çok takip etmediğim için bilmiyorum ama bir arkadaşımdan aldığım duyumlara göre çok popüler birkaç takip ettiği dizinin iki sezon geriden daha takip ediyormuş Netflix.
Yani ki biliyorsun bizde şey bile normalde televizyon, Türk televizyon kanallarında yayınlanan bir dizi bile mesela bir 6 saat fark oluyor. Game of Thrones'daydı zannedersem 6 saat 8 saat fark oluyor. O bile beklenmeden.
Korsanı... Sen onu boş ver. Korsancılar spoiler... biliyorsun yayınlanmamış 5 bölümü izlemişlerdi yani, dünyada.
Ya evet öyle bir durum var. Şey, spoiler yememek için evet, öyle doğru. Bir şeye girişiyorlar kimi zaman için. Neyse buradan geçelim oyun dünyasından haberlere.
Bu arada şeyi de sormak istiyorum hani izleyenlerimize. Netflix'in hani devreye girmiş olması sizin için bir etki yarattı mı? Çünkü PlayStation 4, Xbox One gibi servislerden de erişilebiliyor. Eğer İngilizcen yeterliyse hani televizyonu tamamen iptal ettirip bu servise de hayatını idame ettirebilirsin. Tabii kotaya göz yumarsın.
Ya Türkçe altyazı olmadığı müddetçe genel kitleye hitap edeceğini düşünmüyorum.
Tabii genel kitleye nereden hitap edecek? İmkansız. Ben de anlamıyorum ki izlediğim zaman.
Yani işte o yüzden çok kısıtlı bir...
Yok imkansız.
Birazcık da fantezi arayanlara.
Evet.
Hani ya da İngilizcesini geliştirmek isteyenlere.
Ya da çok iyi durumda olanlara.
Ya o da olur. Olsun Netflix'in bulunsun diyenlere
olabilir,
bir şey uğrayabilir.
Fiyat olarak biraz pahalı geldi çünkü bana.
Yani... Özellikle senin dediğin gibi dizilerin çok çok geriden geliyor olması bir de üstüne yani ücret ödediğin bir serviste evet. Sıkıntıya yol açar.
Madem kotamdan gidecek torrentten indiririm diyen bir kitle de vardı.
Var zaten bu torrent mevzusu burada oyun dünyasında da bu hafta konuşacağımız konulardan bir tanesi. İlk haberimiz ama PlayStation 4'ten geliyor arkadaşlar. Daha önce sadece haber olarak duyurulmuştu bu PlayStation 4'ün hacklendiğine dair bir makale yayınlanmıştı internet üzerinde ve hacklenerek Linux sisteminin kurulduğu ve Game Boy Advance'deki bir Pokemon oyununun da bu sistem üzerinde oynandığına dair bir haber geçmişti ama tabii göz görmeyince evet, olmuyor ve nihayetinde Fail Overflow isimli bu şey hacklemeye imza atan grup bayağı bildiğin bir şey yapmışlar, konferans vermişler ve nasıl hacklediklerini, sistemin nasıl çalıştıklarına dair bazı ipuçları da paylaşarak bir demo yapmışlar aslında arkadaşlar Pokemon'u çalıştırarak. Gerçekten de ilginç bir yani çalışma çünkü kırılma süreci bayağı uzun sürdü.
Kırılma süreci uzun sürdü ama kırıldıktan sonra da sistem bir Linux işletim sistemi derleyip kuruyorlar yani.
Yanlışım yoksa PlayStation 3'te de Linux... Kurulabiliyordu da sonradan,
evet, kurulabiliyordu, sonradan kapattılar onu.
Kapatmıştı değil mi?
Şimdi PlayStation 4'ün üstüne bildiğin kernel derleyip şey yapmışlar. Bir Linux arayüzü çalışıyor yani.
Tabii canım orada da emulator edip Game Boy. Yani hem hacklemişler hem de evet. Emülatör çalıştırmışlar.
Bildiğin masaüstü sistem. Evet enteresan bir hale gelmiş. Ama tabii ki bu kırma yöntemi arkadaşlar kopya oyunlara izin verecek mi vermeyecek mi henüz hiçbir bilgi yok. Çünkü... Seninle konuşmuştuk bunu Taha. Bunlar online altyapıda çalışan sistemler.
Evet.
Oyunlar büyük ihtimalle çalışmayacak.
Tabii ki şimdi PlayStation 1 ve 2 döneminde online altyapı ve herhangi bir şekilde konsol sahibi firmanın güncellemesinin söz konusu olmadığı için 3'te bile bu bir nebzede hani yapılamayan bir şeydi. Ama PlayStation 4'te artık hesapların olduğu, dijital oyunların hesaplara bağlandığı, zaten mesela dijital oyun aldığında internete girmezsen herhangi bir şekilde oyuna erişemediğin bir sistem söz konusu. Yani ucundan kenarından sürekli de güncelleme alıyor. Güncelleme
evet.
Zorunlu hale geldi. Adamlar bu açığı basit bir şekilde kapatabilecekler belki de. Ki zaten karmaşık bir yapı. Yani bu hacksiz olayının çok basit olmadığının altına basa basa söyledi.
Evet, grup özellikle yani. Kaç yerde yazıyor.
Çok basit bir şey değil bu evet. Falan dediler. Yani nihayetinde böyle bir şeye kalkışsanız bile bu çok kısa süresinde kapatılabilecek bir açık. Ama diğer taraftan PlayStation 4'ün içerisinde bir güvenlik açığının yer aldığı ve bu güvenlik açığından yararlanarak da Linux işletim sisteminin kurulabileceğini gördük. Aynı şekilde bu haftanın Nintendo 3DS cephesinde de Windows 95'i kurdular. Orada da öyle bir ilginç çalışma gerçekleşti. Doom falan oynamışlar onun üzerinde de. Tabii bunlar genellikle sadece şey olarak düşünülmemesi lazım. korsana yol verecek değil de.
Değil, bu grupların bakın, kendini ispat etmiş.
Evet, kendini yani ispat etmiş. Biz böyle bir donanımda bu işletim sistemini çalıştırdık. Neler neler yapılabiliyor görün istedik. Yani bu da yapılınabiliyor. Evet. Biz bunu başarabiliyoruz. Konseptine sahip bir aslında bu anlatım. Tabii korsan dediğin gibi korsan oyun kısmında ne kadar açık verir bilemiyorum. Ben bu konuda bayağı sıkı davranacağını düşünüyorum.
Zaten son dönem konsollar bu konuda bayağı bayağı iyi durumda görünüyorlar. Evet. Mesela PSP de hala, PSP daha doğrusu hala da biliyorsun.
Öyle. Hiçbir Nintendo şekilde yenemedi. Biraz böyle bir herhalde
ucundan bir şeyler geldi gitti onun. Maruz ama hala da zor bir yöntemle yapılıyor. Öyle ucuz bir yöntem bulunamadı
kesinlikle
ona da.
Kesinlikle katılıyorum. Ben burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bizim ülkemizde bir şehir efsanesi vardır yıllardır. Oyun konsollarının korsan olmadığı müddetçe satmayacağı, işte konsol sahibi firmaların batacağı, onların da zaten bilerek böyle bir şeye yol verdiklerine dair söylentiler vardı her zaman için. Ya zaten hani bunun ne kadar komik bir söylem olduğunu görüyoruz. Xbox One ve PlayStation 4.
4 satışlarına bakınca.
Yani 35 milyon, 36 milyona yaklaşmış, neredeyse 40 milyonu bulacak bir PlayStation 4 satışı.
Ve rekor kıra kıra gittiler.
Yani rekor kıra kıra gittiler. Aynı şekilde Xbox One'da baktığımız zaman bu yılbaşı döneminde Xbox 360 ile aynı dönemden daha fazla sattığını görüyoruz. Yani bu demek ki korsan oyun satışları oyun konsollarının satışlarına etki etmiyor. Ha tabii ki etki ettiği alanlar da vardır. Korsan olduğu zaman oyun alamayan insanlar "Aa, korsan varmış" deyip o konsolu
önerir. Ya şimdi şöyle bir şey. Doğrudur yanlıştır. Hani buralara çok girmeyelim. Bazı kardeşlerimiz sonra darılıyorlar ama arkadaşlar, korsan alan insanlar, korsan kullanan insanlar yanlış olduğunu farkındalar. Bir şekilde vicdanlarını rahatlatıyorlar. Firma zaten bunu istiyor.
Ha, yani. Yani birazcık da bana da öyle gibi geliyor açıkçası. Ya onlar da istiyor bunu ya. Bak,
biraz öyle bir durum var. İşte crack'li oyunlar sayesinde diğer orijinal oyunu daha çok satıyor gibi bir mantalite var. Böyle anlamsız.
İşin şey tarafı, bu firmalar mesela en azından PlayStation 3 döneminde Sony için bunu söyleyebiliriz. Gerçekten de kar ettikleri kısmın yazılım olduğunu her seferinde dile getirmişlerdi. Hem PlayStation 2 hem PlayStation 3 zararına satılan donanımlardı aslında. O dönem için PlayStation 4'te durum ne tam olarak hatırlayamıyorum ama PlayStation 3 gibi olmadığını da biliyoruz deyip bir sonraki haberimize geçelim. Korsan oyunlar diyoruz. Korsan oyun işine imza atan Çinli 3DM, yani bu cracklere imza atan ekipten birisi çıktı, dedi ki 2 sene içerisinde PC üzerinde, ki zaten konsolları az önce konuştuk, şu anda halen doğru düzgün bir korsan sistemi yok. Mümkün olduğunca sıkı önlemler alınmış durumda. PC kanadında da 2 sene içerisinde korsan oyun oynama olayının tamamen biteceğini söyledi. Bunu niye söylüyor? Son dönemde Just Cause 3'te kullanılmış bir sistem herhalde bu. Ondan önce Dragon Age'de de kullanılmış.
Ve FIFA 16'da yine aynı şekilde
kullanılmış. Evet, 2014'te çıkmış Lords of Fallen'da da kullanılmış bir sistemimiz var. İsmini...
Denuvo arkadaşlar. Denuvo'nun geliştirdiği bir DRM sistemi bu.
Denuvo'nun geliştirdiği bir DRM sistemi ve bu gerçekten aşılması zor bir sistemmiş. Hatta şu anda Fallout 4'ün, Just Cause 3'ün halen işte niçin torrentte olmadığını sorarsanız cevabı işte bu görmüş olduğunuz, konuştuğumuz sistem. Üzerinde çalışıyoruz ama gerçekten de çok yıldırıcı, çok yorucu, aşılamayan bir engel. Şimdi, ve bu tarz engeller önümüzdeki senelerde daha da gelişerek bizim artık aşamayacağımız bir engel haline dönüşecek.
Dragon Age'de ilk olarak kullanılıyor sistem ve Dragon Age'in bir ay sonra ancak torrente düşmesinin nedeni olarak da bu sistem gösteriliyor. Yani kıramadıkları söyleniyor. Kırıldıktan sonra firma tekrar upgrade etmiş, geliştirmiş kodlarını ve yeni FIFA 2016, Just Cause 3, Fallout 4 gibi oyunlarda tekrar gündeme gelmiş. Kullanılmaya başlanmış güncel versiyonu. Just Cause 3, eğer torrente yakından takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Haberdeki detaylardan sonra ben biraz da araştırma yaptım. Gerçekten kırılamamış durumda. Yok.
Yani kriptonun en üst seviyede olduğunu söylüyorlar bu sistemde.
Evet. Ve sadece yapan ekibin çok iyi sakladığı, birkaç kişinin bildiği bir kripto teknolojisi olduğu için de henüz dışarı sızma olmadığı, hackerların da bundan yararlanamadığı konuşuluyor. Buradan da şunu çıkartabiliyoruz. Demek ki hep dışarı sızmalar oluyor ki firmalardan. Kripto yöntemlerini biraz da herhalde öyle çözebiliyorlar.
Tabii ki. Muhakkak. Ya, baktığın zaman Halo Reach zannedersem oyun tamamlandı, gold oldu. Çıkışından bir ay önce ya ODST'ydi ya Halo Reach'te hatırlamıyorum. Bir ay önce şeye sızdı.
Hatta
ya,
Microsoft da şey açıklamıştı. Erken oynayanları banlayacağız.
Yani ben bunun içeriden de muhakkak şey olduğunu düşünüyorum. Filmlerde de bu böyle aslında.
Evet, doğru.
Dizilerde de Game of Thrones'u konuştuk ya. Yayıncı grupların
içinden çıkıyor.
Muhakkak içinden birisi ben bunu flash belli atayım da internete yükleyeyim falan deyip herhalde bir fantezi mi yapmak istiyor ya da böyle bir heyecanlı mı geliyor ona bunu sızdırmak bilemiyorum.
Bazı arkadaşlar bir şeyler söylemişler. Doğru da yanları yok değil aslında ama onu da hani bir başka arkadaş çürütmüş. Demişler ki oyunlar artık demo olarak çıkmıyor. Deneme şansımız olmuyor. Ben torrentten deniyordum. Sonra gidip orijinalini alıyordum demiş. Bu mantıklı bir yaklaşım bazılarınız için. Ama şimdi Steam neye başladı arkadaşlar? Steam ne yapıyor? Satın alıyorsun oyunu, 2 hafta sonra geri iade edebiliyorsun.
Yani öyle bir sistem
var. Evet, o sistemden sonra aslında gerek kalmadı.
Gerek de kalmadı kesinlikle. Bir de eskiden oyun dergilerinde olsun veya oyun firmalarının kendileri de olsun direkt olarak bir demo yayınlarlardı her zaman için. Alfası olurdu, betası olurdu, multiplayer olurdu. Halen var gerçi hani multiplayer olayı için. Adamlar test etmek amacıyla evet. Zaten buna mecburlar ama demolar yani her ne kadar Steam buna olanak sağlasa da geri ödeme. Xbox One'da PlayStation 4'te böyle bir sistem yok. Yok. Aldığında kalıyorsun. Demo olmak zorunda. Özellikle hikaye moduna yönelmiş oyunlarda. İlk bir yarım saat 45 dakika oyuncuların muhakkak deneyim etmesi gerekiyor diye evet. Düşünüyorum.
Diğer yoksa
böyle korsana da maruz kalabiliyor.
Tabii demoların şey. Olmadığı durumlarda da tabii ki işte oyun siteleri, oyun dergileri büyük önem kazanıyor. Kesinlikle. Bu tarafta da işte bir ayrım var gerçekten. Onda da haklılar. Bizim teknoloji tarafında da olabiliyor. Şimdi senin oyun zevkine uymuyorsa incelediğin kesinlikle. Oyun. Bazen ister istemez duygusal olarak yaklaşıp şey diyebiliyorsun. Ya bu oyun olmamış. Ben şurasını beğenmedim falan. Neden? Çünkü senin aslında türün değil. Ve ister istemez de düşük bütçeli çalıştığımız için genel olarak çok fazla para kazanamadığımız için bizde her türü bir adam atama gibi bir şansımız yok.
Ya tabii ki canım muhakkak. Ama onun dışında da bazen görünen köyde kılavuz istemiyor.
Evet doğru. Ya
mesela Order 1886
gibi. Kötü diyorsun.
Hani kötü diyorsun ama oyun ya firmayı yapan firmayı evet. Oyunu sevmediği için değil. Oyun hakikaten beklentileri karşılayamadığı evet. için kötü diyorsun. Herhangi bir şekilde bir ön yargıya sahip
olmuyor. Drive Club'a diyorsun ki hay bu tam desteklemiyor. Yani alın ama türü çok seviyorsan, ya. Araba yarışına bayılıyorsan al. Yoksa diğer türlü çok da böyle aman aman bir oyun değil diyebiliyorsun.
Bu konuyla ilgili benim son söylemek istediğim bir şey var bu arada. Gelen yorumlar bayağı bir nefret kusmuşlar. İşte bu 3DM'den evet. Şimdi birine çıkıp da arkadaşlar korsan bitmek üzere diye. Allah belanızı versin. Zaten beceremiyorsunuz. Çok daha iyi firmalar var. Demek ki bunların da hayranları oluyormuş. Evet. Ben bunu gördüm. Skid Row'u biliyorsun. Ben Skid Row eskiden metal grubuydu. Yani abi, eskiden de dinlerdim bayağı kafanı götürdüğü zamanlarda diyeyim. Ama ben sonra yıllar sonra anladım herkes Skid Row diyor. Meğerse şeyi korsan grubuymuş.
Korsan grubu olarak devam etmişler.
Aa, müzik grubu olarak bile yok zannedersen Türkiye'de. Herkes korsan şey olarak biliyor.
Yalnız enteresan olan forumda toplanıp insanlar bir sürü istek ve baskı uyguluyormuş. Krek çıksın.
Acaba adamlar peki, onun baskısını bunlar hissediyor. Nereden kazanıyorlar acaba? Bir arka planda bir reklam anlaşmaları, torrent firmalar...
Ya şimdi bir şöyle bir şey var. Kimi zaman yaşandı bunlar. Hani çok krek kullananlar bilirler. Biz de haberlerini yaptık. Adam kredi yayınlıyor. Oyunu krediye kuruyorsun. Arkada Bitcoin için madencilik yapıyor senin bilgisayarın. Haberin yok. Oyunda oynuyorsun sen.
Ondan sonra adam Bitcoin'i unutuyor.
Ondan sonra diyorsun ki ya benim makinem niye kasıyor? Bir de öyle çocuklar da şey var. Makine çok kasmaya başladı. 50 tane crack'te oyun var. Kim bilir kaç tane virüs girdi. Kaç tane grubun kontrolüne geçti makinen. Hiç haberin yok senin.
Yani evet öyle de bir durum. Yani
dünyadaki dikkat ederseniz bu DDoS atakların hepsi nasıl yapılıyor? Zombi bilgisayarlar tarafından yapılıyor. Adam diyor ki 300 bin farklı bilgisayarı şu noktaya yönlendirdim diyor. Nasıl yönlendiriyor? İşte sen böyle crack'te uygulamayı indirirsen bilmem ne grubu tarafından yapılmış. O grup babasının ayrını yapmıyor bu işi.
Muhakkak o arka planda işte ben ki, çok dönen şeyi bilmek yani. İstiyorum.
Sen şimdi diyor ki adam crack dedim. Crack dedin de içine bir şey yerleştirdin mi bundan kim emin olacak? Zaten virüs programı direkt diyor ki bu arızalı bir uygulama. Sen onu kurabilmek için virüs uygulamasını da kapatıyorsun. Sırf şey yapabilmek yani. İçin, crack'lerini alabilmek için. Zaten bütün güvenlik önlemlerini indir beni öyle kur diyor. Sen lades diyorsun birebir.
Bir de şey var çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Ben multiplayer odaklı oyunların da bu yüzden daha fazla çıktığına inanıyorum. Artık hikaye modunu bırakılıp da multiplayer odaklanmış.
Ya ben de Allah'ı var. İnan şu haberi okuduktan sonra dedim ki çok şükür eskisi gibi kaliteli oyunlar görmeye başlayacağız herhalde.
Yani
hani bırakacaklar işin ucunu, konuya yönelebilecekler adamlar.
$60 bütçe ayırıp belli bir insan gücüyle oluşturulmuş bir ürünün kısa sürede hemen böyle korsan düşmüş. Adamların morali bozulur herhalde.
Bir de şeyden anlayabiliriz onu. Yani tamamen engellendi. Mesela Just Cause 3'ün şeyine bakmak lazım. Eğer kırılamazsa ve torrenti düşmezse oyun. Konsolda ne kadar satmış, PC'de ne kadar
evet,
satmış.
Evet, o konsolda ne kadar etkiliyor
evet,
bunu bir görmek
konsolda
lazım.
Ne kadar etkiliyor bunu da görmüş olacağız. Açıkçası bir arkadaş da yine aynı konunun yorumlarında yazmıştı. Çok da haklı. Ben de aklıma gelmedi değil. Crack arkadaşlar oyun firmalarına falan yaramıyor. Kime yarıyor biliyor musun? Donanım firmalarına daha çok yarıyor.
Yani.
Neden yarıyor? Şimdi sen her alayına oyunu indirebildiğin için, her oyun oynayabildiğin için. Evet, en son çıkan oyunları da indirebiliyorsun. Normalde parayla satın alamayacaksın. Ne yapıyorsun abi? Ekran kartı ihtiyacın oluyor, işlemci ihtiyacın oluyor, bellek ihtiyacın oluyor. Oyundan tasarrufunu donanım firmasına akıtıyorsun. Şimdi oyunlar kırılamazsa, insanlar orijinal oyunu almaya başlarlarsa senin içinde satılan oyun adeti azalabilir. Yani daha doğrusu adamın oynadığı oyun adeti azalabilir. Toplamda artacaktır mutlaka satılan oyunlar da. Donanımcılar bu sefer Türkiye'de en azından, Türkiye gibi kopyanın çok yoğun kullanıldığı yerlerde şey yaşayabilirler. Ya niye eskisi kadar satamıyoruz? Çünkü ya. O kadar fazla oyun oynamadığı için kişi.
Ya da artık parasını daha çok hani oyunlara...
Evet, oyunlara yatırdığı için belki de donanım arttırma kısmına sonlar yaşayacak ama kaldı ki bir gerçek var, PC oyuncu da ucuz ya. Dünyada ucuz yani.
Şeyi söyleyeyim hemen. Rise of Tomb Raider 89 liradan çıkacak.
Ha işte.
PC'de mesela.
Konsolda kaçtı? $60
$60
Aşağısını alamıyorsun ve indirim falan yapıyor adam. Diyor ki bilmem ne indirim yaptık $55
Hikaye. Ya ben konsollarda çok yani istisnai durumlar dışında öyle aman aman bir şey görmedim.
Ya
yani
aman aman indirim nasıl oluyor biliyor musun? Ömrü geçmiş oyunlar var. Artık
yüzüne bakmayacaksın.
Aynen yüzüne bakmayacaksın oyunlar var. Sene sonunda adam diyor ki hadi sana diyor %40 off yaptım. Al.
O konuda en iyisi Doğan Bebeğim'in ikinci kısmı.
Değil mi? Çok oradan alacaksın.
Oranın çok ekmeğini yedim ben.
Gerçekten orada yararlı şeyler olabiliyor. Konudan teknolojiye geri dönecek olursak eğer All-in-One bilgisayarları biliyorsunuz hepsi bir arada bilgisayar. Sadece ekran gibi görünüyorlar. İşte klavyenizi, failinizi bağlıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz ama şu ana kadar oyunculara hitap eden düzgün bir makine ortaya konamamıştı. Neden? Şimdi de incecik bir monitörün arkasına ekran kartı işlemcisinin her şeyi sığdırmaya çalıştığında aslında monitörün dizüstü bilgisayara harmanlanmış daha büyük monitöre geçirilmiş hali olarak düşünülebilir. Genelde dizüstü donanımları oluyordu. Yani idare eder donanımlar koyuyorlar. Şimdi ise mesela ayrı bir konsepte geçmiş ve yeni All-in-One'ında 27X'de AIO yani All-in-One'ın kısaltılmışında harici bir ekran kartı ünitesi yerleştirmiş kasanın arkasına. İğrenç duruyor bu arada.
Ben de diyeceğim. Yani, çirkin duruyor.
Çok çirkin duruyor. Gerçekten öyle uydurulmuş gibi.
Bantlanıp yapıştırılmış gibi duruyor ekran kartı.
Yani, yani ama donanıma bak. Core 7-5960X. Titan X 32 GB bellek. Yani üstüne bir de monitörü alıyorsunuz 27 inç boyutlarında. Ama ne monitörün özelliklerine de fiyat hakkında herhangi bir şey belirtilmemiş. Bir diğer makinede Apple'ın şeyini hatırlarsın. Bu Power PC'si vardı. Yani çok kutusuna çok benzetildi.
Ha, evet.
Evet. İşte o Power PC'nin şimdi MSI versiyonu geldi diyebiliriz. İçindeki donanım yine oldukça güzel. Çünkü iki tane GTX 980 ekran kartı SLI modunda çalışıyor. Görüntüsü inanılmaz iyi. İşlemci Core 7 olacak demişler ama ben yine 5960X gibi güçlü bir kaslı işlemcinin içinde yer alacağını düşünüyorum bu bilgisayarın. Ve Vortex isimli Gaming Tower kasa olarak geçecekmiş. Vortex soğutma sistemiyle de sistemin oldukça serin çalıştığı söylenmiş. Tabii ki yine fiyat bilgisayarıymış, ne zaman çıkacağı bilgisayarıymış ama MSI'ın en azından gösterdiği şeylerle beraber iyi bir oyun makinesi sağlayıcısı masaüstü kısmında da olacağını göstergesi bu. Dizüstü bilgisayarlarda zaten iyi donanımlar ortaya koyuyorlardı.
Evet.
Şimdi deneyimi herhalde masaüstü bilgisayarlara taşıyacaklar. Asus bunu oldukça iyi yaptı uzun bir süre. İyi fiyattan bilgisayarlar sattılar.
Republic of Gamers.
Evet o etiket bayağı altında işte iyi makineler yaptılar. Drone haberi de yapalım. Şimdi ikisi bir dronesuz olmuyor. Donanım haberi falan yapıyoruz ama.
Dronesuz sana.
Dronesuz ikisi bir olmuyor arkadaşlar. Parrot biliyorsunuz iPad ile iOS cihazlarla ilk kontrol edebilir drone'uyla aslında meşhur olmuş bir firma. Quadcopter yapmışlardı bir tane. Üstünde VR bir kamerası vardı. Ben de sahiplerinden bir tanesiyim. Hatta incelemesini de yapmıştık. İlk gidip meraklı almıştım. Çok da böyle fazla işlevsel olmadığını görünce satmıştım hemen. Bir öğrenci arkadaşımız programlama için almıştı. Genel olarak işte evin içinde uçurabileceğiniz, dışarıda rüzgara karşı çok direnemeyen bir drone yapmışlardı ama özelliği neydi? İşte iPad'e görüntü aktarabiliyordu, iPad'den kontrol ediyordu falan. Hoş bir havası vardı. Şimdi yeni bir drone tanıttılar. Yeni droneların tek kanat tasarımında özelliği 45 dakika boyunca havada kalabilmesi, 2 kilometre mesafeden kontrol edebilmen, Full HD bir kamera taşıması üstünde ve senin işte GPS'ten çizeceğin rotayı takip ederek sürekli görüntü aktarabilmesi.
Drone'dan ziyade insansız hava aracına benzemiyor mu?
Tam insansız hava aracı olmuş zaten.
Yani hiç drone'la pek bir alakası yok.
Jiroskop, altimetre, magnometre falan gibi bir sürü de sensör varmış. Bunlar sayesinde tabii ki yönünü de buluyordur. Çok da güzel bir cihaz olmuş açıkçası. Ama beta aşamasındaymış. Henüz fiyatını da belirtmemişler. İşte son kullanıcıya satılacak dronların artık askeri dronlar kadar.
Ben de onu diyecektim. Sence ben bunları sağlıklı bulmuyorum bu konuda. Yani ya herkesin bu kadarı da iyi şey olmaması ya lazım.
Evet.
Yani çok üst düzey dronların belki de sabıka kaydı falan bakılarak abartıyor muyum bilmiyorum ama ya zaten bir şeyden geçirilerek satılması lazım diye düşünüyorum.
Üst düzey askeri malzeme üreten firmalar dronlara karşı şeyler yapmaya başladılar. Sinyal bozuculu drone düşüren, işte uzaktan algılayabilen sistemler yapmaya başladılar.
Uçak savar mı kursak, ne yapsak böyle?
Yani büyük ihtimalle aynen hassas noktaları böyle koruyacaklar. Amerika'da da zaten evinin bahçesinin üstüne drone uçuran birine drone'a ateş ederek vuran bir adamı haklı buldu mahkemede. Vallahi. Yani evet evinin üstüne falan drone uçuyorsa sık silah indir aşağı diyor Amerika. Amerika'da biliyorsun şimdi silahsızlanma yarışına girdi ya.
Evet.
En son Obama ağlıyordu. Çok duygusal bir an.
Ben oy vermem falan.
Altına yazmışlar. Dünyanın en büyük silah satıcısı ülkesindeki silahlı saldırılar karşısında gözyaşı döküyor diye.
Ama şey bilmiyorum ya. Sadece Amerikan başkanının elinde midir o güç?
Değil mi zaten? Senato'nun elindeymiş ama orada silah lobisi çok güçlü olduğu için cumhuriyetçiler de biliyorsun vahşiler.
Orada oyunlara falan bayağı giydiriyorlar da silahlar söz konusu olunca kimse sizin çıkartmıyor.
Çıkartmıyor. Ya hep bu örneği veriyoruz. Geçen yaptığımız haberlerde de söylemiştik. Şimdi komşunuza dikkat edin diye evinde silah bulunduran komşuların bir haritasını yayınlamışlar. Bir de silahsız evler gözüküyor. Bunu işte silahsızlanma grubu yayınlıyor.
Diyor Amerika için diyor.
Evet, Amerika için. Bu evlerde silahlı insanlar var diye böyle bir tehlike haritası yayınlamışlar. Silah lobisi de diyor ki şimdi siz diyor silahsız insanların evini yayınladınız diyor. Hırsızlar diyor buraları hedef gösterdi.
Oralarda silahsız.
Şimdi nasıl düşünsene. Yani silahsız bir ev olduğunu koşa koşa gidersin silahlanırsın. Silah lobisi bu kadar aktif çalışıyor. Böyle insanları korkutuyor yani.
Ha, tabii korku üzerinden zaten.
Bir de tabii Amerika'da kanunlar da yanlış bilmiyorsam genelde senin arazinse yani resmen kralı sensin. Öyle arazine kimse havadan kafadan izinsiz giremiyor. Bizimki gibi değil hırsız evine girmiş. Hırsıza zarar vermişsin. Yok yatak odana girmemiş. Sen suçlusun falan öyle saçma sapan.
O da bir şehir efsanesi mi yoksa gerçekten
gerçek,
yok
gerçek.
O yatak odasına falan.
Yatak odasında gibi. Değilse eğer sıkıntı yaratıyormuş. Hırsıza zarar verirsen abi. Hatta kaçarken arkasından ateş edip suçlu duruma düşen var.
Niye arkasından?
Ha, öyle hani evinden çıkmış gidiyor ya. Adamı öldürmeye teşebbüsten falan yargılanıyorsun.
Yani çok fazla o konuda kanunlara hakim olmadığı için bazı şeyler bana...
Ya varsa açığını söyleyin ama bana pek mantıklı gelmiyor. İşte onu da neyi engellemek istiyorlar biliyor musun? Yaşanmış olaylar herhalde. Şimdi seni çağırırım eve. Sende husumetin vardır. Vururum tamam mı seni gecenin bir vakti? Hırsızlığa girmiş eve derim. Çıkışın içinden.
O da var.
Yani büyük ihtimal o tip şeyleri engellemek içindir.
Yani olabilir bilemiyorum.
Bir de kar maskesi takarım sana.
Tamam buyur buradan.
Ya da derim ki hediye aldım sana. Bu ne acil falan dersin. Takarsın kar maskesini şak diye alın oradan aşağı.
Beni niye vuruyor ben onu anlamadım.
Yok yani örnek olsun diye söyledim.
Hedef ben miyim burada anlamadım yani.
Allah korusun diye ama yani o da bir ihtimal.
Yani olabilir dediğim gibi o konuda çok fazla kanunlara hakim olmadığım için bazı şeyler de bana saçma geldiği için çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Buradan oyun dünyasına geçelim o zaman müsaade edersen. Bir oyun sever arkadaşlar 20 sene boyunca SNES konsolunu açık tutarak çok sevdiği oyununun kaydını yaşatmayı başarmış. Kimileri tarafından Asparagas olarak ithaf edilen bir haber bu. Şimdi günümüzde biliyorsunuz oyunlar artık bulut sistemine kaydoluyor. Hard diskler devasa çok ufak yerler kaplıyorlar. Ama eskiden tabii ki hani NES döneminde veya hani kasetli Atari dediğimiz Türkiye'deki tabirle dönemde orijinal olarak o kasetlerin üzerine kaydolurdu. Hatta Game Boy Advance'de de bugün Nintendo DS 3DS'de de bu sistem devam ediyor. SD kart desteği olsa da kartuşların üzerine de kaydolabiliyor oyunlar. İşte eskiden SNES'te de böyleydi. SNES üzerinde kartuş üzerine oynadığınız oyunlar kaydolurdu. Ancak kartuşun içerisinde yer alan bir batarya vardı. Bu bataryanın ömrünü tamamladığında kayıtlarınız da silinirdi. Bir oyun sever bir Japon RPG oyunu ismi şu an Umihara Kawase isimli bir RPG oyununu çok çok beğenmiş, çok çok sevmiş zamanında. Çok da vakit harcamış. Kaydım kapandığı zaman gitmesin, batarya hani şey olmasın diye bayağı bildiğin şeye bağlamış bu. Yaşam ünitesine bağlamış adeta. Tabii kimi oyuncular şöyle bir şey söylemiş. Asparagas hiç mi 20 sene boyunca elektrikler gitmedi? Hiç mi voltaj
adam şey demiş ama falan. Bir ara taşınmış zaten o sırada içindeki pil idare etti diyor.
Tabii şimdi şöyle bir şey kesintiler. Var.
Yani 20 sene boyunca prize takıp da kesintisiz prizden güç almamış. Arada taşımış evini mesela.
Kesinlikle bir de şey de var. Sonuçta yedek güç ünitesi gibi bir şeyler. SNES çok büyük bir güç enerjisiyle çalışan bir şey değil.
Evet bir de şöyle bir şey de var. Eğer... Yurt dışında elektrik kesintisi bizdeki kadar normal karşılanmıyor.
Evet.
Onlar böyle trafo bakımı deyip bir gün boyunca elektriğini kesemiyorlar.
Ya yine böyle yurt dışından bir örnek vereceğim. Yanlışım varsa düzeltin. Zamanında Amerika'da uzun şeyli bir elektrik kesintisi yaşanmıştı.
Yalnız orada direkt yağmalar başlıyor. Elektrik kesildi ha millet yağmaya.
İnsanlar sokaklara dökülmüş. Ne evet. Oluyoruz ya falan filan. Bu tarz uzun süreli elektrik kesintileri orada biraz böyle bir felaketin habercisi.
Biraz öyle bir de ne hikmetse Amerika'da direkt yağma haberleri çıkıyor. Bizde en azından öyle şeyler yok çok şükür şu an için.
Kesinlikle. Evet buradan bir diğer haberime geçmek istiyorum ben arkadaşlar. Bir diğer haberim ise görme engelli bir oyunseverin 3 boyutlu bulmacalarıyla da bir hayli zorlayan Legend of Zelda Ocarina of Time'ı sadece seslere dayanarak bitirmiş. 5 sene sürmüş bu süreç. Sadece hoparlörden, kılıcını vurarak duvarlardan veya etraftaki diğer sanal objelerin çıkardığı seslerden yararlanarak doğru yolu bulmaya çalışmış. Tabii ki bunu gerçekleştirirken birazcık daha modifiye edilmiş. Hak verirsiniz ki görme engelli olduğu için oyun dışarıya atıyor. Kayıt sistemi biraz farklı. Yani zindanın dışına atıyorsun tekrar baştan içeriye girip aynı yollardan geçmen gerekiyor. Ama arkadaşımızın oynadığı bu oyun biraz modifiye edilmiş gerçek zamanlı olarak kaydediyor. Yani tekrar deneme yanılma yöntemiyle ilerlediği için kaldığı yerden hemen devam ederek bu oyunun ilerleyişini gerçekleştiriyor. Şöyle ben birkaç detay da vermek istiyorum. Colorado Üniversitesi'nde aynı zamanda mühendislik okuyormuş bu arkadaş.
Müthiş.
Yani gerçekten de takdir edilesi. Helali hoş olsun diyelim. Yani bunları görünce biz neleri üzülüyoruz? Ne, nasıl bir azimdir bilmiyorum ama.
Microsoft ofisine gittiğimizde de görmüştük orada, biliyorsun. Yine Türk olup görme engeli bulunan ama programlama kısmında evet, görev yapan. Yazdığı programlarla hatta birçok uluslararası arenada yarışmaya katılmış insanlar var.
Gerçekten de sadece şey değil, hani ülke olarak değil de bir insan olarak insanın göğsünü kabartan
evet,
şey.
Evet öyle gerçekten.
Yani kendi haline de birazcık daha ya bak.
Yok yani böyle... Colorado Üniversitesi dedi ki bizim ülkemizde de var
tabii,
yani.
Tabii sonuçta. Yok. Şey diyebiliyorsun ya, ben de bir başarabilirim ya. Sonuçta hani görme engelli birisinin hayattan kopmadığını, bir şeyleri başarabildiğini görüyorsun.
Tabii.
Biz de kendimize muhakkak güvenmeliyiz. Biz yapamayız, biz edemeyiz.
Ya zaten insanın daha kolaya daha hızlı yapalım? Alışıyor ya. Evet. Onda bir şey var. Gerçekten bir görme engellinin hayatta tutunması, onun bazı şeyleri başarırken üstünden gelmesi, yani halletmesi gereken işlerin zorluğu göz önüne alındığında biz hiçbir şey yapmıyoruz. Çok kolay bir yaşam.
Bu arada ben bu konu üzerine böyle birazcık araştırırken bir arkadaşla konuştum. Şey dedi bana, İstanbul'da bir etkinlik varmış. Görme engelli birisi seni gün boyunca biletlerle falan katılınıyormuş bu etkinliğe ve zannedersen bu biletlerin getirisi işte görme engelli gidiyormuş. Sana İstanbul'u gezdiriyorlar ama sadece anlatarak, gözün kapalı. Görme engelli birisi gezdiriyor ama seni. Sana yardımcı oluyor. Birlikte geziyorsunuz İstanbul'u. Çok sıra dışı bir deneyim.
Sıra dışı.
Hani yolda giderken bazen şey yaparsın ya böyle, bilmiyorum, muhakkak hayatının bir noktasında yapmışsındır. Ya gözlerimi kapatarak yürüsem ne kadar dayanabilirim diye. Yani 3 adım atarsın, 4. adımda bir korku sarar seni.
Zaten yapamazsın
yani. Yani bu ben çok şey yaptım. Hani kafaya taktım, böyle bir şey büyük ihtimalle yapacağım. Nasıl bir deneyim olur?
Aslında güzel olur. Hatta yapan grupla konuşup belki de bir kameraya kayda almak evet, onlar için de yararlı olabilir.
Kesinlikle, yani öyle bir şey de yapılabilir.
Evet, gerçekten öyle.
Sana vereyim topu.
Sanal gerçeklik gözlüklerine girelim. Oculus hayal kırıklığıyla başlattı bu haftaya bizi. Bekliyorduk ki $450 veya aşağısında bir fiyat olsun. Hatta onların açıklamaları da o yöndeydi. Çıkış fiyatı Amerika için $599, Avrupa için €699. Avrupalı hep kazıdığı gibi yalnız ha yani.
Şey demiş bir arkadaş, batıdan doğuya geldik de fiyatlar artıyor. Türkiye'ye gelince artık Türk fiyatıyla 2250 lira falan yapıyor. Avrupa.
Ya sadece Avrupa fiyatını alıp Türk liraya çevirsen zaten
yine pahalı
bir fiyat yapıyor.
Ya şimdi şey de var, türünün öncüsü bir teknoloji. Tabii ki de bunun çok da ucuza satılmasını beklemiyoruz. Biraz beklemek lazım. Nihayetinde televizyonlarda, bilgisayarlarda çıktığı dönemlerde çok ucuz teknolojiler değillerdi. Bunların standartlaşmasını beklemek lazım. Yani çok çok zenginseniz zaten tabii ki alırsınız. Ama ilerleyen dönemlerde HTC Vive'in işin içine girmesi, diğer firmaların işin içine girmesiyle birlikte oluşacak rekabet ortamı ve teknolojinin daha ucuza mal edilmesi gibi şeyler ortaya çıktığında, yani standartlaşacak bir teknoloji olacak. Burada en önemli kısım bence bu teknolojinin nasıl faydalanacağı ilk aşamada. Tabii ki de fiyat olarak hayal kırıklığı.
Oyunlar oynayacağız işte yani.
Bence oyunların dışından nasıl çıkacaklar onu görmek isterim ben.
Tabii ki.
Senin de o konuda çok güzel hayallerin var. Hani sinema izleme olsun, diziler olsun.
Ya herkesin aynı hayalleri var ama işte ilk başta tabii ki simülasyon oynar. Benim ilk hayalim ne biliyor musun? Düzgün bir araba simülasyonu oynama.
Tank
ve ya. Uçak ya da.
World of Tanks falan çok olabilir. Keyifli olur abi, ben sana.
İnanılmaz keyifli oyunlar oynarsın bunlarla beraber. Özellikle kontrol cihazlarının şekli falan da çok iyi. Benim merak ettiğim, siz fiyatı pahalı mı buldunuz yoksa hani daha doğrusu alacak mısınız almayacak mısınız bu fiyattan? Onu sormak var, istiyorum.
Bilmiyorum abi. Şey, bence burada A4 anketine geri dönelim. A4 anketinde
evet, orada giriş seviyesi.
Okulur seviyesi alacak insanlar
daha sayıda olacaktı.
Düşünüyorum ben.
Bu arada Vive'a da, HTC Vive'dan da bahsettik. Ondan da söz edelim. Onun bir pre versiyonu yayınlandı. Yine developerlar için ikinci geliştirme kiti denebilir aslında bunu. 7000 kişiye dağıtılacakmış bu sefer. 7000 geliştiriciye. Bu sefer kite baktığımızda daha derli toplu. Kontrolcüleri daha böyle şekle bürünmüş bir kit görüyoruz. Ayrıca kamera da eklenmiş. Hep konuşuyorduk, söylemiştik zaten.
Evet.
Bu kamera sayesinde de artık kaskı çıkartmaya gerek duymadan nerede olduğunuzu, klavyeyi, koltuğunuzu görebileceksiniz. Evet. Bence güzel bir düşünce.
Bazı arkadaşlar yorumlarda gördüm, şey demişler. İlki ne zaman çıktı ki demişler ama bu biraz Oculus Rift'in şey gibi düşünün.
Evet.
DK1, DK2 gibi düşünün.
Biraz öyle.
Kendi içinde gelişen, ya piyasaya çıkmasa bile kademe kademe hem kablolar hem teknoloji bazında hem de tasarım bazında modernize edilmiş hali diyebiliriz.
Bu arada bu sanal gerçeklik kasklarıyla oyunlarından içine nasıl gireceğiz diyenler için de enteresan bir haber vardı. Tesla Suit isminde bir elbise.
Aa, evet.
Giyiyorsun. İşte çeşitli şekillerde elektroşok dalgaları üreterek sensör sayısı işte premium paketle normal paket arasında değişiyormuş. Farklı fiyatlarda kategorilendirilmişler. Sizi oyunun içinde olmayı hissettiriyor. İşte sıcaklık hissediyorsun. Soğutuyor bazen. İşte titreşim gönderiyor. falan filan gibi dediler ama.
Kickstarter projesi vardı, hatırlıyor musun bilmiyorum. Elektrik veriyordu vücuduna.
Yani o da oyun oynarken acı çekiyordu.
Çok yani. Keyifli olur ha. Ben var ya kafaya takmıştım. O proje gerçekleşseydi alacaktım bir tane. Canlı yayında elektriği takacaktım kendime. Arkadaşlar
kolu acı verdiği için sonra iptal edilmişti diye hatırlıyorum. Evet. Bir tane de kan çeken vardı.
O kadar.
O da ayrı bir şey.
O kan çekme şeyi yaptı.
Hatırlıyorsunuz değil mi?
Kan çekeceğim sizden falan konusu.
Oyun oynarken öldükçe kan çekildi, kan bağışını özendiren bir şey falan demişlerdi ona da. Hatırlarsın belki de bu.
Şeyi düşünsene böyle öldük ateş ettikçe kan çekiyor ya. Adam makinalıyla cesedini çıkıyor. Sen orada böyle şey
aynen öyle. Kanı tamamen çekmiyor. Ayet bozulmuş orada. Bu elbise de artık işin suyunun çıktığı nokta olsa gerek.
Ya bilmiyorum ya ben...
Dur ben bir oyun oynayacağım.
İyilebilir teknolojide... Ya bu kadar da tamam çok çok futuristik filmlerde falan hakikaten vardır bu olaylar. Tam anlamıyla böyle girersin olaya da çok çok erken birazcık ne bileyim fantastik ürünler olarak görüyorum.
Yani. Tabii yani bunlar gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bile belli olmayan ürünler biraz da yani çıkmış bana enteresan geldi sizlerle paylaşayım istedim.
Evet buradan oyun dünyasından haberlere kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Lumosity ismini muhakkak bir yerlerde duymuşsunuzdur arkadaşlar. Yanlış mı yoksa mobil platformda da bir uygulaması da var. 2007 yılında çıkmış bir uygulama bir oyun arkadaşlar bu ve ne vaat ediyor? Oynayan insanlara zihinlerini geliştirme, işte hafızalarını güçlendirme.
Evet bak bir test yapıyor sana. Evet, ondan sonra senin ismini hatırlayamadım ama sistem var.
Hatırladın herhalde. Hatta Nintendo DS'te de Dr. Kawayashi mi?
Evet aynen öyle.
Ama o tabii ki gerçekten de bir doktorun önderliğine geliştirilmiş bir projeydi. Ama burada Lumosity meğersem beyin geliştirmiyormuş. O reklamlarındaki gibi de şey yapmıyormuş.
Bu önemli bir haber yalnız.
Kesinlikle önemli bir haber. Amerika UTK'nin açılımı ben açma. Ulusal Ticaret Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre zihin sağlığını bilimsel olarak kanıtlanmış olarak geliştirdiği yönünde müşterileri yanılttığı için 2 milyon dolar cezaya çarptırmış Lumosity'yi. Çünkü Lumosity'nin reklamlarında şöyle bir şey söylüyor. Bunama, işte hafıza kaybı, hatta Alzheimer hastalığı gibi.
Hatta senin yeteneklerini geliştiriyorum ben diyor.
Sen artışı oluyorsun diyor. Bir dahaki şeyde seviyede Cyclops oluyorsun. Magnet oluyorsun. Beyninde işte şey kaldırıyorsun. Sen bir daha geçen bölümde.
O kadar.
Denizaltı kaldırıyorsun falan filan gibisinden. Şaka bir tarafa arkadaşlar çok ciddi iddialar bunlar ve bilimsel olarak kanıtlanmış olduğu söyleniyor. Bu noktada bilimsel olarak kanıtlandığı kısmında UTK kıllanmış, araştırmışlar ve herhangi bir şekilde herhangi bir bilimsel dayanağı olmadığı, hatta 2014 yılında bir psikolog tarafından araştırmaya baktığımızda ya Portal 2'yi oynayın bundan 1000 kat daha fazla faydası olur size dediğim.
Ha sen oradan oyuna bağlayacaksın. Ben diyorum nereye geleceğiz yine.
Yo bu da oyun zaten.
Gerçi yani oyunların ötesinde bu bilimsel testler mesler yapıyor hani. Yani. Basit
ama hani beyninizi geliştirmek istiyorsanız Portal 2'yi oynayın evet, daha sağlıklı yani. Demişti bir arkadaşımız. O yüzden bu tarz şeylere hani bilimsel olarak kanıtlanmış dese bile inanmayın arkadaşlar. Reklam amaçlı olarak hiçbir şekilde ortada bilimsel bir şeye dayanma olmasa bile
inanmıyorlar. Ya ben de şey merak ediyorum. Türkiye'de de diyorlar ya işte saç çıkartıyor bilimsel olarak klinik deneylerde kanıtlanmış abi, falan filan diyor. Var hepsi hikaye.
Bak bana saç çıkarsın.
Ben de öyle yok bilmem ne marka ismi söylemeyelim ama onları kim denetliyor bizde acaba?
Bilmiyorum yani ben...
Hangi klinik testi neyi kanıtladın sen?
Ama şimdi
sen?
Saç çıkarıyor ya yanına 5 tane yıldız koymuşlar altta 5 tane açıklama var. Yok işte babanız...
100 denekten 7'sinde çıktı.
Hepsi çıktı yok 10 sene boyunca kullanacağım.
Olan neden çıktığını bilmiyoruz. Ama büyük ihtimalle bizim ürünümüzden, yani, şampuandan çıktı.
Kesinlikle. Bir diğer bölüme geçeceğim. Bunu da kısa tutacağım. Outlast yeni nesil oyuncular için çok çok başarılı bir korku oyunu olarak atfedilebilir. Çünkü eski korku oyunları birazcık daha ağır ilerleyen, birazcık daha böyle yeni nesil oyuncuların oyundan düşebileceği bir konsepte sahipti arkadaşlar. Battleframe olsun, Silent Hill olsun, Resident Evil olsun. Hani bir yeri bir yerden bir şey al götür, arada bir korku unsurlarıyla karşı konsepti değil de direkt olarak Outlast'te olayın içine giriyordunuz. Zaten YouTube üzerinde Let's Play videoları çeken ve aynı zamanda Twitch üzerinde yayın yapan insanların çok rağbet ettiği ve izleyicilerin de çok beğendiği bir oyundu. Outlast'in ilk oyunu 3 milyonun üzerinde satmıştı ve ikinci oyunu da duyuruldu hemen arkasından arkadaşlar. Yeni bir ekran görüntüsü yayınlandı. Bu aralar ne bileyim yok Dubbe'ydi yok şeydi pek çok bizim ülkemizde de biliyorsun.
Korku filmleri
de çıkıyor. Bayağı bir Amerika'da gösterime sunulmuş bir film vardı. Şu anda ismini hatırlamıyorum da bayağı öykütücü. Ya böyle şeylere niye girişiyorlar bilmiyorum Mesut'cum ya.
Ya korku filmi zaten ben,
ya ben korku
izleyemiyorum.
Da,
oyunu da oynayamıyorum.
Kendi kültürümüze ait korku unsurları beni acayip ürpertiyor.
Akşamları hiç uyuyamıyorsun. Hani dini şeyler koyuyorlar çünkü işin içine.
Yani
inancından ilgili.
Şeytan çıkartma falan şey yapmıyor. Gülüp geçiyorsun da.
Evet.
Şey olunca böyle.
Değil mi?
Kur'an'dan ayeti koyuyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım falan güzel. O da bir ayrı şey yani. Ne bileyim, o kadar güzel şey varken tutup oradaki Hani böyle biraz ürkütücü unsurları şey yapmak.
İşte isteyene ya.
Maalesef. Neyse evet. Her neyse konumuz şey olmasın ama ekran görüntüsü yayınlandı arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk oyun bir akıl hastanesinde geçiyordu. Şimdiki oyunumuzda açık bir alanda geçecek belli ki. Bir kulübeye doğru yanaşan elinde dikenli tellerle sarılmış bir kazma bulunan karakterimiz var. İlk oyunda herhangi bir şekilde silah da yoktu. Zaten sizi tamamen böyle şeye bırakıyor olmasıyla birlikte, kendinizi savunamayacak duruma düşürmesiyle birlikte de ürkütücü bir oyun olmuştu. Bakalım bu silah neyin temsilcisi olacak? Bir düşmanın mı yoksa bizde silah olacak mı?
Belki sen kulübede o sırada tam dinlenirken kurtuldun.
Büyük ihtimalle şu kulübedeki adam.
Aynen evet, o işi yanından biz olacağız.
Şöyle bir kösülmüş oturayım biraz dinleneyim diyor.
Teknoloji dünyasının en büyük başarısızlıklarından birisi nedir derseniz eğer herhalde Google'ın gözlüğü de orada bir yer edinir. Değil mi?
Evet.
Çok büyük bir hype yarattılar. Bir çıkış oldu böyle gözlük geliyor falan filan. Ondan sonra ama dedik biz projeyi iptal ettik. Şimdi bir de kafa kalktı. Değiştireceğiz onu filan.
Ya o kadar reklamını yaptılar.
Bir de onu alıp ben fuarda şeyi görüyorum ya. Onu almış adamlar. Fuarda nereden baksan her nerdin bir tane vardı. Satın almış developer versiyonunu. Çık çık çık. Arada duruyor falan böyle. Ne yaptığı da belli. Belli şarjı da bitmiş. Kullanmıyor da yani. Çünkü çok da az giden bir şarjı vardı gözlüğün ilk prototiplerinin. Garmin'den ise şimdi bisikletçiler için bir gözlük geldi. Ve 8 saat boyunca aktif kullanabildikleri gözlük. Genel olarak Garmin'in çeşitli aksesuarlarıyla işte radarıyla, bilgisayar, bisiklet bilgisayarıyla eşlenik çalışarak bilgileri gözünüzün önüne getirebiliyor. Bisiklet sürerken güvenli midir değil midir bilmiyorum açıkçası ama burada sanki yolda giderken onu da çok böyle göz ucuyla görebilecekmişsin gibi görünüyor. Eğer bisiklet sporuyla çok yakından uğraşıyorsanız ki son dönemde İstanbul'da ben çok büyük artış görüyorum bisikletçilerde. Profesyonel kaskı işte kıyafetleriyle beraber evet giyip bunları yapanları görüyoruz. Bizim de çok yakın bir arkadaşımız Oğuz. İyi bir bisikletçi oldu. Geçen Büyükada dike.
Şimdi Oğuz deyince hatırlamıyorum. Musakka deme.
Evet Musakka deme bizim. Belki de forumdan öyle tanırlar. İki Musakka çünkü. Geçen işte Kınalıburgaz Büyükada dolaşıyorduk biz de. Onu Kınalı'da yakaladık.
Aa,
evet bisiklet turuna çıkmış. Ulaşmış her yeri. Tesadüfen. Bisikletlerin tekeri patlamış. Onu yaptırıyorlardı işte.
Kolay gelsin. Ya yalnız bu teknoloji bisikletten bayağı bir pahalı gibi yani. Ne bileyim standart bir bisiklet sürücüsü.
Ya şimdi 400 dolarlık bir paket fiyatı var ama ya şimdi çok bisiklet hayatınsa ve teknolojiyi de seviyorsan büyük ihtimal alırsın bunları ya.
Böyle bir
var. Mesela Garmin'de bir radarı var. Bisikletin arkasına takıyorsunuz. Arkadan bir şey yaklaşırken seni uyarıyor filan. Hani arkana bak bir şey geliyor diye. Çünkü bisiklet kazalarının %40'ı arkadan gelip çarpma sonucu oluyormuş bisikletlilere. Yani bisiklet kullanmanın da bir şeyi var tabii. Zorluğu var ister istemez. Arkadan gelen insanlar genelde motosiklet, bisiklet gibi küçük şeyleri adamdan saymıyorsun yolda. Yolundan niye gidiyor filan diye sinirlenebiliyorsun. He kaldı ki ben otoyolda sürenleri görüyorum. Otoyola bisikletin girmesi yasak zaten de.
Ya hani o ayrı bir şey tabii. Kalması.
Evet. Casio'dan bir akıllı saat geldi. Casio biliyorsunuz önemli saat üreticilerinden bir tanesi. G-Shock serisi de böyle yani kalınlığı, büyüklüğüyle birçok kişinin hayran olduğu bir saat serisi. Yani de bayağı fazla G-Shock saat sevenlerden bir tanesi. Böyle büyük katranları.
Sevmiyorum abi. Ne o Big Ben saat kulesi gibi ya. Birazcık şık saat olsa.
İşte şimdi onu akıllı hale getirmişler. Çok da güzel bir saat olmuşa benziyor. İşte ekranı sürekli aktif kullandığınızda bir üç gün arası şarj süresi. Eğer sadece saat olarak kullanacağım dersen renksiz bir ekran da koymuşlar. Bir ay şarj süresi sunarak. Böyle o kitleyi tekrar yakalama hevesinde aynı kaliteli kasayı korumuşlar. Değişik bir atılım olmuş. Açıkçası Erdi incelemesini yaptı. Yakın bir zamanda da sitemiz değer vereceğiz. 300'e 300 çözünürlükte 1.3 inçlik bir ekrana sahip. Ve Bluetooth 4.1 Wi-Fi özellikleriyle de telefonla ya da diğer iletişim aygıtlarıyla haberleşebiliyor. 500 dolarlık fiyatı biraz yüksek.
Ya benim akıllı saatlerde tav olduğum tek şey o arka planın değiştiriliyor olması.
Değil
her
mi?
Seferinde farklı bir saat takıyormuşsun izlenim veriyor ya. O hoşuma gidiyor.
Ya uyarı vermesi güzel. Bir de şimdi Casio ve G-Shock olunca doğal olarak dağcıların, spor yapanların da işine yarayabilecek bir sürü şeyle donatmışlar bisikletçilerin falan. İster istemez spor aktivitesiyle uğraşanlar yine saat edinmek isteyecekler diye düşünüyorum.
Yine bana gelmeyecek o zaman.
Evet, ya zaten çok sportif bir duruşu var. Yani herkese gitmez. İkinci, üçüncü saatin olacak bir şey.
Yani bir de şey dediğim gibi çok birazcık iri insanları takabilecek.
Evet şimdi Erdi o yüzden, çok kullanıyor ya iri yarı böyle kolunda küçük kalıyor sadece.
Yani ben takınca şimdi biraz ne bileyim yani.
Kafası duvar saatini kolunda taşıyan adam
bir saniye. Çanta takıyormuşsun falan gibi böyle bir durum söz konusu. Geçelim tekrar oyun dünyasına arkadaşlar. Xbox One ve Xbox 360'a özel olarak çıkan Rise of Tomb Raider Kasım ayında nihayet PC için de duyuruldu. Zaten sağda solda listelenme haberlerini size geçtiğimiz ikisi bir programında aktarmıştık. Oyun bu ay sonunda 28 Ocak itibariyle PC çıkışını gerçekleştirecek. 4K desteğiyle birlikte çıkacak arkadaşlar oyunumuz. Ve Steam'de 89 liradan ön siparişi sunuldu. Şahsen bir oyun editörü olarak bu fiyatıyla Rise of Tomb Raider'ın Yani muhakkak tecrübe edilesi oyunlar
yani listesinde. Denerim yok torrentten çıksın oradan bir deneyip böyle alırım falan demenize gerek yok. Senin sevmeyin türü herkese yakalayabilecek
bir oyun. Kesinlikle zaten PC üzerinde biliyorsun hep konsol bazlı gidiyor bu tarz şeyler. Uncharted'da böyle alternatif olabilecek tek ve yegane oyun olduğunu düşünüyorum.
Zaten
PC
bence
muhakkak oynamalı bu
oyun. Öyle bir seviye ortaya koydular ki belki de Uncharted'sa alternatif değil de tam birebir rakibi olacak. Bakalım Uncharted yetişebilecek mi? Benim merak ettiğim konulardan bir tanesi oldu.
Uncharted 4 de biliyorsun ertelendi bir aylık bir sürece daha.
Belki de rakibini gördüler. Dur ya falan dediler hani ne
belki
oluyoruz.
Belki birkaç şey daha eklemek
evet.
isteyebilirler.
Çünkü oyun gerçekten çok güzel olmuş. Kesinlikle.
Xbox konsolları üzerinde de 1 milyondan fazla satmış. Yani güzel
satsın,
bir başarı oldu.
Zaten hani o türlü de kaç oyun var ki indirip yani, oynayabileceğim konsolu.
Yani özellikle hani şey de diyebilirsiniz ya 2013'te çıkmış olan oyunlar arasında ne kadar fark var? Çok büyük farklar yok ama zaten 2013'teki oyun tatmin edici bir oyundu. Keyifli bir oyundu. O keyifli oyunu daha geniş alana yayarak daha başarılı grafiklerle oyunculara sunmuşlar.
Abi 2013'teki oyuna göre hareket kabiliyetleri inanılmaz artmış.
Kanca sistemi falan çok
güzel. Harita büyük, serbest gezme var. Yani aslında fark yok dersen
ya,
karakter aynı karakter. Tomb Raider
XX Large.
Ben öyle demem ya.
Ben o şekilde
tabii. Alakası yok. Hani ilk oyunu falan oynarken açıkçası bu oyundan sonra ilk oyuna döndüğünde diyorsun ki.
Ya tabii canım ya.
Taş çağı resmen hani ilk oyun.
Yok canım nasıl öyle taş ya. O kadar fark
çünkü
yok.
Çünkü tek ruttan gidiyorsun abi tekte. Bunda bir sürü alternatif var. Zaten hareket yeteneği inanılmaz.
Da var bu. Şimdi zaten o XX Slash dememin sebebi o. İlk oyunda daha doğrusu 2013'te çıkan oyunda 2 farklı 3 farklı rota varken burada 5-6 tane rota var. Çok daha fazla keşfedilecek şey var bir de mezarlık.
Evet.
Yani çok çok uzun süre vaktiniz alacak.
Keyifli
parasının hakkını verecek bu oyun. Hemen ben burada bir minimum sistem gereksinimlerinden bahsedeyim resmi olarak arkadaşlar. Intel Core i3 2100 veya benzeri bir AMD işletim işlemcisi veya Nvidia GTX 650 veya AMD HD 7770 2 GB demiş ve
yani öyle zorlanarak okudun ki programın temposu düştü direkt abi boş ver işte şeyde GTX 650 veya 7770 2 GB ekran kartı
gidip yan yana gelmiş
6 yani. GB bellek 6 GB bellek de artık oyunlar yani konsollar 8 GB olduğu için şart oldu.
Sistem gereksinimleri için gayet iyi yani.
Yani evet öyle bakalım göreceğiz ya şimdi konsol tabanlı bir oyun olduğu için eminim ki birçok insan şakır şakır oynayacak zaten.
Büyük ihtimalle. Optimizasyon sıkıntıları da yaşayacağını düşünmüyorum.
Gerçi öyle dedik. Batman bir çıktı. Konsolda şakır şakır çalışırken PC'de hiç kimse oynayamadı.
Bir de yani şeyle aylarca şeyin muhabbetini yaptılar. Nvidia'nın.
Evet. SLI destek falan da yok oyunda biliyorsun
yok,
saçma sapan.
Yok
fizik
yok bilmem ne. Batman'in pelerinleri uçuşacak
aynen.
Bilmem ne.
Arkadaşlar elektrikli arabalar geleceğin teknolojisi ama bazı riskler de içeriyorlar. Neden? İşlerinde kullanılan piller, yanıcılar ve en ufak bir şey ters gittiğinde benzine göre daha tehlikeli olabiliyorlar. Çünkü benzin dediğimiz şey aslında kolay kolay tutuşan, işte deposu çok sağlam olduğu için ilk kazada alevlenecek bir olay değil. Ama pillere baktığımızda işlerindeki kimyasallar nedeniyle havaya temas yaşandığında işte delinip de alev almalar, en ufak bir kıvılcımda bir kimyasal bir reaksiyona dönüşerek çok hızlı bir şekilde alev topunun içinde bırakmalar gibi şeyler yaşanabiliyorsun ki Tesla ailesi araçlarda kimi zaman sadece aracın altı sürttüğü için yere hızlı bir şekilde alev alan araçlar oldu. Yani böyle enteresan durumlar yaşandı. Şimdi ise çok daha tehlikeli bir durum olmuş. Norveç'te bir sürücü yeni kurulan deneme aşamasında olan bir hızlı şarj istasyonuna Tesla esini şarj etmek için yanaştırmış. Şarjı bir başlatmış, araç alev almış kısa
peki,
süre sonra.
Firma tarafından herhangi bir şekilde bunu
araştırıyoruz demişler.
Hata olup olmadığını
araştırıyoruz demişler. Yani şimdi büyük ihtimalle hızlı şarj istasyonunda bir sıkıntı vardı falan diyecekler. Neden olabilir ki başka? Ama düşünsenize evinizin garajında böyle kimyasal bir yangın oluşturuyor. İtfaiye çünkü özel bir çözeltiyle müdahalede bulunmuş.
Şimdi,
Allah'tan itfaiye de hazırlıklı.
Çok hızlı bir şekilde gelişen bir süreç olduğu için senin dediğin gibi içeride birisi mesela kalsa.
Allah korusun.
Allah korusun.
O...
Yani ailenden birini tuttu. Sen
evet.
de ben şunu
ya bir de
takıyorsun.
Tamam bu kimyasal yangın. Şimdi mesela normal bir araç yandığında ne yapıyorsun? Benzin olduğu için ona da bakmayın siz su dökmemeniz falan lazım. Ama vatandaş yine su falan döküp bir şeyler yapıyor. Buna o tip şeyler yaptığı zaman ya da normal basit bir yangın söndürücüyle yaklaştığınız zaman alevi şey yapıyorsun. Körüklendiriyorsun.
Daha farklı bir şeyle müdahale ediyorsun.
Tabii daha farklı bir çözeltiyle yaklaşman lazım. O da işte aslında ülkelerin şeyi hemen değiştirmesini gerekli gösteriyor. İlgili kurumlar ya bu araçlarda bu tip riskler var deyip riskleri belirleyip ona göre kanunlar ve zorunluluklar çıkartıp bu aracı Türkiye'de kullanacaksan işte yangın söndürücün şu olacak, şurada şarj edeceksin, şarj istasyonu standardı bu olacak diye kanun koyucunun sanatları belirlemesi gerekiyor demek
teknolojiye
ki.
Teknolojiye şey paralel olarak direkt buna bağlı.
Yani bunu özel şirkete bırakmayacaksın. Özel şirket çünkü kazandığı paraya bakıyor genelde ki otomobil firmalarının geçmişte dönemde yaşanmış böyle skandallarına baktığımızda ölsünler, ödeyeceğimiz tazminat, arabaları tamir etsek daha fazla para ödeyeceğiz, tazminat öder geçeriz ölenlere falan deyip sıvışmaya çalışan firmalar olmuş.
Çok iyiymiş yalnız.
Evet, enteresan ki uçak düşüşlerinde de mesela bir arızanın giderilip giderilmemesi yine ödenecek tazminatla hesaplanıyormuş. Mesela diyelim ki 10 bin uçaktan bir tanesinin düşme riski var o arızadan dolayı. Hesaplıyorlarmış kelle başı hesap.
Bu ne ya?
Aynen öyle. Ne kadar tazminat deriz de öyle başlayayım diyeceğim. Bir belgeselde izlemiştim, ürkütücü gerçekten de. İnsan hayatının bu tip böyle basit şeylerle hesaplanıyor olması. Bir diğer haberimizde Çin'den. Çin'de bu insansız araç üreten firmalardan bir tanesi ne yapabiliriz, insan taşıyabilir miyiz bunlara filan demiş. Bir uçan taksi tasarlanmış ama sadece bir Çinli sığabiliyor için.
Zaten Çinler de küçük insanlar.
Evet. Yani. Tablet üstünden kontrol ediyorsun. Diyorsun beni buraya götür. Götürebiliyor falan. 106 wattlık 142 beygir güce sahip bir motor varmış içinde. 100 km hıza çıkabiliyormuş ve 23 dakika boyunca havada kalabiliyormuş. Şu anki haliyle Allah muhafaza havada bir fırtınaya falan yakalanırsanız
ne olacak?
Otomatik şehadet getirmesi falan lazım vardı. Belli öleceksin yani.
Şey vardır ya herhalde değil mi? Paraşüt maraşüt bir şeyler.
Yorumlarda güzel söylemiş arkadaşlarımız. Pervaneler milleti biçer.
Oo.
Konarken 2-3 kat daha fazla dikkat etmek lazım demişler. Normalde o yüzden hani helikopterlerde falan pervane yukarı demişler ama zaten helikopterle pervane aşağı doğru uçmak biraz zor olacağı için.
Çalışma şey normal.
Evet, o yüzden de olabilir tabii yukarıda olması ama bu aracın pervanedir gerçekten tehlike saçacak yerler bilmiyorum. Ben açıkçası uzun bir süre bunlara binmem.
Yok ya ben özellikle şu elektrikli aracı mı yapsınlar? Hele uçma kısmına daha geçmedi değil mi yani?
Havada alev aldı falan diye böyle.
Daha beter.
Fener gibi geziyormuşsun yukarıda.
Ölmen için bütün teknoloji...
Aha tağla kayıyor falan ya. Yıldız kayıyor olayı var ya.
Tağla kayıyor.
Aynen.
Bunu tite tite.
Bilek tut.
Ben zaten şeyden korkan birisiyim.
Sarı sakallarından tanıdım diyormuş böyle. Aley sarı sarı böyle. Allah korusun ya.
Evet, oyun dünyasına dönelim tekrardan. Steam PC platformunun en önemli hatta yegane yıldızı diyebiliriz arkadaşlar. Oyun satış rakamlarıyla olsun, PC platformunu çekip çevirmesiyle olsun. Steam'in oyun marketinde 2015 yılı içerisinde tutulmuş istatistiklere bakılarak şunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Paralı oyunlar yani DLC'ler ve Free to Play'i bunun dışında çıkıyoruz. Para ödeyerek aldığımız oyunların marketi gelir ise 3,5 milyar dolarmış sadece Steam üzerinde. Gerçekten de çok büyük bir rakam. Mesela bir diğer istatistik de 2014 yılında Steam'e 1900 yeni oyun giriş yapmışken bu rakam 2015'te 3000'i bulmuş. Tabii ki bunun içine erken erişim oyunlar da dahil ediliyor arkadaşlar. Bahsi geçen bu istatistiklere Free to Play pazarı ve DLC'ler de eklendiğinde oyun pazarının %15'inin Valve'in elinde olduğu söyleniyor. %15 de gayet büyük bir rakam aslında ki ben daha büyük bir rakam bekliyordum ama konsol pazarının evet, daha büyük olduğuna inanan birisi olarak ki inanan değil bu bir gerçek aslında arkadaşlar.
Evet, kutulu oyun satışları da hala ciddi miktarda.
Ama PC marketi olarak söyleyelim oyun marketi değil PC marketinin %15'ini Valve elinde bulunuyormuş. Bana da bu şeyde bağlandı. Küçük geldi.
Ama şimdi PC oyun market dediğinde bunun içine free to play'leri falan da katıyorlardı. Birçok free to play firması biliyorsun şey yapıyor. Kendi sunucusundan indiriyor. Steam'den indiremiyorsun.
Şunu da katmak lazım. Green Man Gaming, G2A, Kingpin falan gibi firmalar var.
Evet.
Buradan da çok fazla oyun alıp Steam üzerinde aktive eden
bir de
şeyler var.
Gerçi onlar da yine Steam'e kazandıran firmalar.
Acaba işte bu
sonunda.
Şeyi merak ediyorum. Bu istatistikler tutulurken dışarıdan alınan oyunlar Steam üzerinde aktive
ama oyun da sonuçta Steam'den alınıyor ki o gibi.
Yani
eninde sonunda Steam'den aktif edebiliyorsan
Steam'de aktif ediliyor ama Steam'den mi alınmış
tabii
oluyor? Ki. Oraya mı dahil ediliyor yoksa GTA'nın hesabına mı geçiyor?
Ben hatta şey işte biliyorum. Bu depo sisteminde Steam'in indirimlerinde Steam'den bir sürü oyun satın alıp hatta 20'şer 30 tane key alıp kendi depolayıp oyun tekrar eski fiyatına geldiğinde o key'leri satan insanlar varmış.
O da güzel bir sistem.
Evet yani büyük ihtimalle o key'ler de öyle geliyordu. Yine Steam'den satın alınıyor. Yani bu şeye benziyor. Ya iPhone satıyor birileri ama Apple mağazasında satmıyor. Acaba Apple'a gelir gidiyor mu demeye benziyor. Anlatabiliyor musun? Steam key yani satıyor sana işte adam yani.
Kesinlikle katılıyorum. Buradan Far Cry Primal'ın işletim sistemine geçelim diyecektim. Çok özür dilerim. Sistem gereksinimlerine geçelim arkadaşlar. Far Cry Primal'da daha önce üzerinde geçmiştik. Far Cry 3'ün nasıl ki Blood Dragon gibi bir genişleme paketi tamamen alternatif bir dünyada geçen bir senaryosu varsa, Far Cry 4'ün de bu bir yan senaryosu olacakmış ama adamlar bakmışlar ki ya biz bunu birazcık daha boyayalım, $60'dan satarız deyip çıkmış bir oyun gibi duruyor. Hakeza Ubisoft tarafından yapılan açıklamayla birlikte oyunun multiplayer modunun olmayacağının da altı çizildi arkadaşlar.
$60'a satacağız.
$60 bilmiyorum ama oyun herhalde tam oyun fiyatından çıkacak. Hmm. Birazcık sessiz sedasız geliyor zaten. Çok aşırı derecede promo edilmiş, insanların gözüne sokulmuş bir oyun da değil Far Cry Primal. Birazcık böyle deneysel gibi. Bakalım spin-off yapsak $60'dan. Satabiliyorum 100 gibi düşüncelere girebilirler diye düşünüyorum. Intel Core i7 işlemci veya eşdeğer AMD işlemci.
Şimdi daha heyecanlı bir sunum bekliyoruz.
Evet. Ekran kartı olarak Nvidia'dan GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 280 veya eşdeğer ekran kartı istiyormuş arkadaşlar. Ben şeyde sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Optimizasyon veya performans açısından.
Eski oyunun
niye? Çünkü eski oyunun ağzından aldım Mesut. Eski oyunun bir benzeri arkadaşlar. Skin giydirilmiş hali diyebiliriz. Bir diğer haberim 900 Shift'le alakalı. O zaten konuştuk.
Evet, konuştuk. Ben şimdi hızlı hızlı birkaç teknolojik gelişmeyi sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Lenovo tarafında ThinkVision X24 Pro isimli üstünde RealSense, Intel'in RealSense teknolojisini destekleyen 3 boyutlu kamera bulunan bir monitör lanse edildi. Bu kamera ne işe yarıyor? Windows 10 ile beraber biliyorsunuz seri özelliği var. Derinlik algılayabilen RealSense destekli bir kameran varsa adres sana bakıyor, hoş geldin tavla deyip açıyor bilgisayarı. Çünkü 3 boyutlu derinlik algılıyor. Aslında Kinect'le benzer bir teknolojiden çalışıyor ki ben neden Kinect'i kullanamadığımızı halen anlayamadım orada Windows için olan Kinect'i. Yani. İlla RealSense istiyor Intel'in desteklediği. Demek ki farklı bir teknoloji de var arka planda. Sizin gerçekten etli canlı bir insan olduğunuzu anlıyor makine oturduğun anda. Ve açılışı yapıyor. İşte bu monitörü satın aldığınızda USB kısmından kamerayı bağlarsanız direkt olarak bu özellikten yararlanabiliyorsunuz. 24 inç boyutlarında IPS monitör. Birebir kontrastlarından bahsedilmiş. 7 milisaniye tepki süresi var. Pro serisi monitör olduğu için renk derinliğiyle ön plana çıkan monitörlerden bir tanesi bu. USB Type-C portları bünyesinde barındırıyor. Bu sayede monitöre birçok şeyi, cihazı bağlayabiliyorsun. Hızlı veri aktarabiliyor ve incecik bir kabloyla bilgisayara bağlanma imkanı buluyor. 3 wattlık da 2 tane hoparlör konumlandırmışlar. Monitörün enteresan bir özelliği var. Monitörü özelleştirebiliyorsunuz. Nasıl özelleştirebiliyorsun? Mesela diyorsun ki ya bu monitöre Intel'in en son çıkan, ben kablosuz görüntü aktarma teknolojisini de istiyorum. Diz üstünden görüntüyü kablosuz aktaracağım.
Kablosuz şarj istasyonu istiyorum.
$250'lık bir ünite satın alıyorsun. Ya da Talan'ın dediği gibi kablosuz şarj standı istiyorum diyorsun. $150'da onu ödüyorsun. Monitörün altı kablosuz şarj özelliği kazanıyor. Telefonunu oraya koyuyorsun, şarj oluyor vesaire gibi. Özelleştirme seçenekleri hoşuma gitti. Monitör $400. Özelleştirilmiş şekilde alırsanız $750'a geliyor. Sana bırakmış adam.
İsterseniz bu şekilde. Evet. İsterseniz bu şekilde.
Dell'den enteresan bir monitör geldi. UltraShelf serisi Dell'in gerçekten güzel monitörlere sahip. Ülkemizde pek böyle bulunmuyor. İşte pahalı fiyatları falan kaldığı için insanlar biraz uzak kalıyorlar ama OLED destekli serisiyle beraber yeni bir lansman yaptılar ve OLED 30 inçlik bir monitör tanıttılar. 3840x2160 piksel 4K çözünürlüğüyle 400.000'e 1 kontrast oranıyla 1.7 milyar renk gösterme özelliğiyle herkese hitap eden tam bir savaşçı monitör olmuş ki OLED ekranların biliyorsunuz tepki süreleri de oldukça düşük arkadaşlar. Oyuncular için de yegane panellerden bir tanesi. Type-C üstünden bağlıyorsunuz ve görüntü aktarımını da oradan yapıyor. DisplayPort biliyorsun desteği var. Ve böylece tek bir porttan her şeyini yönetebiliyorsun. İncecik gücünü de oradan sağlayabiliyormuş bu arada.
Vallahi böyle
geliştiriyorken
de böyle güzel bir monitörle birlikte süslemek isterdim.
Gerçekten iyi olurdu ama $5000'lık fiyatıyla tabi pek süslenebilecek bir monitör gibi durmuyor. Ama yani bir monitör alacak olsaydım herhalde keşke bir tane olsaydı yani diyeceğim.
Zengin olsaydım alırdım. Yani.
Müthiş bir şey değil mi?
O konuşamadım kelimeler.
Ya değil mi? Yetmedi
kelimelerin
yani.
Kelimelerin kıyafetsiz kaldığı anlar arkadaşlar.
Akıllı saat pazarına Razer de girdi bu arada. Razer'dan çift bataryalı, çift ekranlı bir saat geldi. Alttaki ekran bildirimleri gösteriyor. Üstteki ekransa normal saati gösteriyor. Ve işte değişik takvimde, makvimde gibi bilgileri görebiliyorsun. Saat kısmı bir yıl pili süresi sunuyor. Normal çünkü bildiğimiz şey pillerden kullanıyor. Onların ismi ne? Baskül bataryası diyorum ben onlara.
Normal.
Şu şey var ya, saat pili dediğim
saat pili.
Onun biraz büyüğüyle çalışıyor ve bir yıl boyunca sana görüntü verebiliyormuş, çalışmaya devam edebiliyormuş. İkinci ekran, o bildirimleri yapan akıllı özelliklerin çalıştığı ekranda 7 gün şarj süresi sunuyormuş.
Ha, aslında şeyi ikiye ayırmışlar sistemi.
Saat genel olarak açıkçası G-Shock serisini andırıyor. Çok büyük, kaba bir saat.
Yani ben Razer'ın genel olarak tasarımlarını seven birisiyim ama bu akıllı saatte birazcık...
Sakızdan çıkan saat gibi olmuş biraz. Yani ne yalan
çocuk
söyleyeyim.
Çocukları kandırmak için satılıyor ama saatlere benziyor.
150 dolarlık bir 200 dolarlık iki tane versiyon olacakmış ama ben Razer'dan daha iyi bir şey beklerdim. Razer de bir kamera tanıttı mesela. Full HD 30 kare saniye, 720p'de 60 kare saniye çekim yapabilen, yine RealSense teknolojisini destekleyen Intel'in bir kamera tanıttılar.
Web kamerası.
Tabii. Web kamerası 200 dolarlık bir fiyatı olacakmış. Açıkçası bu ürün bana daha albenisi fazla geldi. Bu RealSense teknolojisinde bir olay da var, onu da söyleyeyim. Şimdi arkada yeşil ekran var. Bir sanal stüdyo yapmışız. Burada sunum yapıyoruz. Yeşil perde ihtiyacınız olmadan RealSense derinlik algılayabildiği için belli bir oranda arka planı yok edebiliyor.
Ya şeye de gerek duymuyor yani. Tabii. Efekte gerek duymadan.
Efekte
yani.
Gerek duymadı çünkü derinlik algılayabiliyor ya. Senin nereden sonra bittiğini falan algılıyor abi. Ondan sonrasını yok edip seni başka bir mekandaymış gibi ya da şeffaf olarak oyunu yerleştirebiliyor. Bu da oyun yayıncılarının özellikle fazla işini yarayabilir diye düşünüyorum. Benlikmiş,
bunu not alayım ben ya.
Değil mi? Güzel bir olay gerçekten.
Zaten web kameraları artık eskisi kadar çok kullanılmıyor ama kullananlar da yayınlar için veya let's play videoları yani eklemek için kuruyor.
Razer'ın yeni bir canavarı daha var. Bu da Ultrabook serisi bir dizüstü bilgisayar. Gerçekten 12.5 inçlik ekranı 1.2 kilo ağırlığıyla taşıması kolay. Her yere götürüp getirebileceğim bir makine olmuş. 13 milimetre kalınlığı da herhangi bir yere sokabileceğin anlamına geliyor. Tablet taşıyabilir, taşıyacaksın.
Aynen öyle.
Aynen. 4K ve 2K olmak üzere iki farklı çözünürlük seçeneği sunulmuş durumda ama bu Ultrabook'u özel yapan şey arkadaşlar, içerisinde Core 7-6500U işlemci var. Performansı yüksek bir işlemci. Ama oyun oynamaya tabii ki üstündeki grafik entegresiyle falan yetmez. Bunu masaya koyuyorsun. Bir ünitesi var harici. Razer Core isminde. Ona bir bağlıyorsun. İçinde ekran kartı var.
Şey performansı arttırıyor.
Performansı arttırıyor.
Şey, MSI'ın Shadow
Thunderbolt üstünden bağlanıyor.
GS30 Shadow mu? Ne vardı?
MSI... Yine öyle harici ekran kartı üniteli birçok makine vardı.
Çünkü en son hatırladıklarımdan bir tanesi de...
Bu en modernlerinden bir tanesi işte, incecik.
Onun fiyatı aklıma gelince şimdi bununla...
999 dolardan başlayan fiyatları var ama Razer Core'un satış fiyatı ve çıkış tarihi belirtilmemiş. Şimdi bu dizüstü bilgisayar alabiliyorsun ama şeysiz tabii, oyun entegresi yok. Onda bir 500 dolar versen 1400 dolar falan bulur.
Yani çünkü şey, hani az önce ismini telaffuz ettiğim şeydi, 8000-9000 liradan satılıyor Türkiye'de, o yüzden.
İyi olur ama düşünsene oyun üteyi. Thunderbolt'tan bağlıyorsun. GTX 980'e kadar tak içine, 500 watt'lık bir güç kaynağı olacak. Çatır çatır oyun istediğin.
Kesinlikle taşıması da kolay. Valla çok heyecan
verici. Bir diğer haberimde enteresan bir oyun faresiyle ilgili. OLED ekranlı bir oyuncu faresi duyuldu. SteelSeries Rival 700. Ne OLED ekranın teknik özellikleri var, ne piksel oranı var, hiçbir şey bilmiyoruz. Ama üstünde bir OLED ekran var arkadaşlar. Ve bu OLED ekranın üstünde eğer oyun destekliyorsa kaç kişi öldürmüşsün, sağlık durumun falan gibi bilgileri görebiliyorsun. Ya da ona hangi makrodasın.
Oyun destekliyorsa. Evet. Destekleyen çıkacak mı bunu?
Hangi makrolara falan var. Şimdi Logitech klavyesi var. Bazı bilgileri okuyabiliyorlar. Belli oyunlar destekleyecekler. Bak, oyunlara destek verirler zaten.
Ne bileyim Mesut, zaten kaç kişi öldürdün falan filan bir...
Yok bile, farenin üstünden nereden bakacaksın? Farenin ekranı ama çok artistik durmuş.
Ya şurada ben bir caps, bir taba bastığın zaman zaten görüyorsun ne yaptım.
Çok hoş durmuş ama.
Yok, şey tasarım olarak çok güzel.
Bir durumunu bile göstersin hiçbir şeye yaramadan diyeceğim ama kablosuz fare değil işte. Yani öyle bir durum var ama benim çok hoşuma gitti. PixArt PMW3360 optik sensörü kullanıyormuş. 100 ile 16.000 dpi arasında farklı seçenekler sunuyormuş. 100 dolarlık bir fiyatı olacakmış. Bakalım, hani aslında ben size bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey göstermesin. Pil durumunu da göstermesin. Zaten pil durumu göstermeyecek de. Hani makroları falan gösteriyor ama. Diyelim ki senin bir grubun var. BSC yazsa orada. Ya. Hani oyun turnuvasına gittin, orada BSC yazsın. Tamam. Şey bir...
Oradan illa bir şey, küçük bir şey geçsin diyorsun.
Değil mi?
O ekranı kullansınlar bir şey.
Ekran güzel olmuş çünkü, kötü değil. Ama hiçbir bilgi yok işte ekran hakkında. Biraz daha bilgi verilebilirmiş. Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecekmiş. Bakalım daha fazla detay alırız herhalde o zaman.
Evet.
Son haberimizde Internet Explorer 8, 9 ve 10'a Mac'liye ayrılıyormuş. Bundan sonrasında güvenlik güncellemeleri almayacaklar arkadaşlar. Internet Explorer 11 ise güncelleme almaya devam edecek. Bu milyonlarca kullanıcı ilgilendiren bir durum. Çünkü birçok insan bilgisayara... Açtığında bu tarayıcıyla karşılaşıyor ve hani Chrome'dan indirmeyi bilmiyorlar ya da ne işe yarayacağını. Varken, işime yarıyorken kullanayım diyor. Doğal olarak bu tarayıcıların da güvenlik açıkları diğer internet siteleri için falan da sıkıntı. Bunlar yamanmadığı zaman
açık kaldığı,
tabii
zaman.
Açık kaldığı zaman problem yaratabiliyor. Ekstra olarak uyum konusunda da çok büyük sıkıntı yaratıyorlar. Hani kimi zaman web sitesine girdik bozuk çıktı falan diyor. Bu insanlar yararlanamıyor modern sitelerde.
Peki mesela şey, yani yönlendirme değil de yönlendirmeye çalışmak değil de direkt bir yönlendirme yapamazlar mı? 7, 8, 9 için artık bunlar güncelleme almayacak.
Şey var mesela, son dönemde rahatsız edici bir hale gelmiş birçok kullanıcı. Şimdi Windows 10'u yükle, Windows 10'u yükle deyip duruyor. Taciz ediyor seni.
Ama bir de şey var.
İstemiyorum ya.
İstemiyorum diyorsun. Tamam, bekleyin, yüklüyorum diyor. Şeyden çıkamıyorsun tam olarak.
İşte düşün, o şeyden, döngüden çıkamıyorsun. Döngüden çıkıyor. Bir program yazmışlar onu silen. Yine hackerlarla.
Yine.
Sen uyar, orijinal Windows'undan Windows 10 uyarısını atman için bir uygulama var ya.
Yani işte zorlamaları biraz can sıkıcı oluyor. Onunla ilgili hatta ben şeyde de bir yazı okumuştum. Cep telefonlarında da iPhone 6'ya falan şeye geliyormuş. 6S çıktı falan anlamışsınız. Evet, o tarz rahatsız edici şeyler gelebiliyor.
Ya aslında rahatsız edici değil bir anlamda. Uyarması çok lazım ama çok da ısrar etmemesi lazım.
Yani.
Diğerini de sürekli sor yani güncelliğimi.
Ama böyle mesela güvenlik açığının olabileceği durumlarda muhakkak firmanın önlem alması
lazım. Tabii önlem de almak istiyor.
Çünkü şeydi adam, ben artık bunu güvenlik anlamında da diğer anlamda da desteklemeyeceğim. Gel artık 11'e demesi lazım.
Evet ama işte kullanıcılar geçmek istemiyor. Mesela ona geçmek istemeyen bir kullanıcı grubu var. Adam diyor ki ben zaten memnunum yerinde. İstemiyor yani adam ona geçmek. Ona da bir saygı duruşu yapmak lazım.
Tabii ki canım.
Silmesine izin vermek lazım değil mi?
Kesinlikle. Benim bir son bir haberim var ama.
Tamam ben onu gördüğüm için 10 tanesini birden vereyim dedim zaten.
Yapmışsın. Benim son haberim Nintendo'nun yeni nesil konsolundan arkadaşlar. Nintendo NX'i.
Tamam kapatabiliriz evet arkadaşlar. Nintendo dediği zaman dağlar burada olay bitiyor. Yes. İzleyici kitlemiz düşüyor. Ratingler düşmeye başladı. Yok, direkt yani böyle kapattı birçok insan.
Ben mütevazi bir kitle olduğuna inanıyorum yani Nintendo için. Az tamam kitle. Çok büyük bir kitle değil ama olsun. Ben yine de haberini vereyim sonuçta. Tamam, evet. Konsollardan rekabet güzel bir şey.
Evet.
Nintendo'nun NX'le birlikte bu yıl içerisinde çıkacağına dair çok ciddi söylentiler var. Bu söylentilerin çıkmasındaki sebep Wii U'nun bir başarısızlık olduğu zaten gün gibi aşinayız. Diğer taraftan Nintendo 3DS'inde bu geride bıraktığımız tatil döneminde hem donanım hem yazılım anlamında beklenen satış rakamlarına ulaşamaması ki zaten 6 senedir piyasada olan PS Vita karşısında zaten güzel bir başarı elde etmiş. Ona yani aslında karşısında demeyelim bunlar Fenerbahçe, Galatasaray gibi futbol takımları değil nihayetinde. Mobil platform karşısında evet daha doğru olacaktır. Mobil platform karşısında ayakta durmuş bir konsol, el konsolu olsa da nihayetinde yavaş yavaş artık eski şeyini yitirmeye başladı. Çünkü nihayetinde her sene hatta 6 ayda bir yeni çıkan cihazlar
cep telefonları daha güçlü geliyorlar değil mi?
Daha güçlü halde geliyorlar. Bu ikisini birleştiren bir konsept olacağı için NX'in de artık daha fazla gecikmeden 2016 yıl sonunda piyasaya çıkacağı söyleniyor. Hatta bu şeyde Haziran ayında yani E3 fuarında da konsolun gösterileceğine dair çok ciddi iddialar var. NX'in hem PlayStation 4 hem Xbox One'dan donanım olarak da daha üst düzey bir sistemde geleceği söyleniyor. Nintendo zaten Wii ve Wii U'yu bırakıp daha böyle eskiden olduğu gibi GameCube'de, Nintendo 64'te ve SNES'te hardcore kitleye hitap edecek bir oyunla bir konsola çıka gelmesi bekleniyor. Ben burada aslında sormak istiyorum. Sen de hatta haberin başında söyledin. Yani insanlar ilgi duymuyor bak şeyimiz düşüyor diye. Nintendo'nun nasıl bir konsol çıkarması siz oyuncular olarak tabii ki bir PC oyuncusu değilseniz, konsol oyuncusuysanız ben bu konsolu alırım dedirtir size. Sadece Nintendo oyunları değil de üçüncü partiye çok önemli bir destek vermesi
ben
şart.
Ben kendi açımdan söyleyeyim. Mesela Xbox One, PlayStation 4 oyundan oynatırsa
ya zaten üçüncü parti orada çok
yok,
önemli.
Yok oyundan derken direkt PlayStation 4 oyunu.
Ha oyunları mı diyorsun? Ya şimdi burada şey çok önemli. Üçüncü parti çok önemli. Evet. Nintendo'nun yıllardır en büyük açığı o. Bakalım onu nasıl kapatacak ama
yani Nintendo'nun bence bir açığı da üçüncü parti önemli ama kendisi de hardcore oyunculara ya, yönelik oyun yapmıyor. Kendisinin de
hardcore oyun, ya, oyunların hepsi hardcore ama karakterler maalesef şey değil. Yani hardcore durmuyor. Mesela şimdi Gears of War'daki gibi kaslı, tabii damarları gözüken karakterler yapsalar daha çekici olur.
Ama burada öyle oyunlar da yok. Zelda'nın şimdi ya, Gears of War'la karşılaştırılması birazcık garip olmaz mı? Ya da
yok zaten onu diyorum yani karakter bazında. Hani hardcore'dan kastın ne?
Yok Zelda hardcore gibi dediğim şey oyunlar biraz daha yanlış oldu. Biraz da hani yeni kitleye hitap eden mesela
IP bazında,
savaş bazlı, zıplama, loplamalı, işte yani, ateş etmeli öyle oyunları yok.
Yani mesela Splatoon vardı. Geçen sene en iyi oyunlarından bir tanesi seçildi. Mario Maker vardı. O da geçen sene en başarılı oyunlarından bir tanesi seçildi. Burada şey konsepti var senin dediğin gibi. Şimdi karakter olarak çekici olması lazım belki de. Nintendo'nun eski karakterlerini bırakacağını düşünmüyorum ama yeni IP şart.
Kendi kitlesi var zaten.
Kendi kitlesi var. Mesela Splatoon'u da yine burada tutup da Battlefield oynayan, Call of Duty oynayan bir adama beğendiremezsin. Sevmez yani. Evet. Konsept olarak da hiçbir şekilde ilgi çekici
benim
gelmiyor.
Benim de Fransa'da oyun mesela Paris oyun haftasında en çok dikkatimi çeken oldu. Çoluk çocuk hepsi dalandılar öyle onu oynamaya başladı.
Splatoon çok
koşa keyifli. Koşa yani.
Oyun mekanikleri de güzel bir oyun ama mesela Zombie U gibi oyunları da var.
Zombie U işte ama onu da biliyorsun şey yapmadı. Nintendo kendisi yapmadı zaten. Ubisoft'un bir oyunu.
Tabii tabii yok şeyi demek istiyorum. Hani birinci parti anlaşmaları da yapabilir. Nasıl Rise of Tomb Raider bir dönem Xbox'tan özel kaldıysa gibi gibi. Yani konu açıyor ama Nintendo çok şey bir firma. Özellikle Türkiye'de çok niş kalan bir firma. Ona da katılıyorum.
Biraz öyle. Bir ikisi birinin daha sonuna geldik. Umarım eğlenceli olmuştur. Sistem özelliklerini anlatırken birazcık tempoyu düşürdük siz.
Haftaya sırf bir sistem özelliklerini böyle anlatırken özel şey yapacağım böyle. Eurovision şarkı yarışmasına katılmış.
Ekran katlarını böyle geçir.
Yandan kızlar falan geliyor.
Aynen öyle.
falan yapacağız.
Inter falan diye böyle sesi de böyle yankılı verip.
Bir de almışken şey yapalım ya, reklam alalım.
Sponsor falan, falan değil mi? Sponsor olsun. Inter'i söylerken şeyli geliyor, ışıltılı falan böyle yankılı falan. En. De artan.
Takalım. Neyse.
Evet. Programı kapatıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.